Merhabalar sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim. Yine bu güzel pazar gününde bir Adnan Oktar'la baş başa programında daha ekranlarınızdayız. Efendim bugün bizleri Kanal 35 ve yaklaşık 70 tane yerel kanal, radyo istasyonu ve internet sitelerimizden izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Ayrıca harunyahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için ahirzamansohbetleri@atmain.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz ve harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz efendim. Konuklarıma ben geçmek istiyorum, değerli konuklarıma. Değerli Doktor Oktar Babuna ve Sayın Altuğ Berker konuklarımız ve arkadaşlarımız Mine ve Bilge de yanımızda efendim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
Çok iyiyiz Allah'a çok şükür. Siz
maşallah biz de iyiyiz. Çok iyiyiz. Sağ olun. Arkadaşlarımız da iyiler. Evet hocam nasıl başlayalım? Nasıl başlamak istersiniz programımıza?
Cübbeliye Cevap isimli bir kitap var. Bu tabii hocamızın özellikle üzerinde durdu.
Evet.
Bir zihniyete karşı yani İslam'ın hakim olmasını hakim olmasını istemeyen bir zihniyete evet. karşı delillerle, hadisler ve Kur'an doğrultusunda verilmiş cevaplar. İsterseniz öyle başlayalım değil mi Altuğ Bey? Buyurun isterseniz siz başlayın.
Tabii. Bu kitap genelde okuyucu mektuplarından oluşan bir kitap. Herhalde internet sitesindeki haberleri okuyucuların gönderdiği o bahsettiğiniz zihniyete karşı verilmiş cevaplar halkımızdan. Müslüman kardeşlerimiz gayet şuurlu, ahir zamanda olduğumuzu, ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini, İnşallah İslam ahlakının hakim olacağına dair Müslüman kardeşlerimiz gayet şuurlu ve cübbeli vesilesiyle o şekilde düşünen insanlara gayet güzel cevaplar vermişler. Onlardan herhangi bir tanesini açıyorum okumak için. Örneğin Gülben Hisarcık İstanbul'dan yazmış. Şöyle demiş, bir hadis önce belirtmiş. Hadiste şöyle diyor, ve Mehdi'nin zuhuru da kıyamet alametlerinden ilkidir. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 494. Mehdi'nin zuhuru yani kıyametin ilk alametlerinden biri olarak hadiste anlatılıyor bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de işaret olduğu malumunuz. Muhammed suresi 18. ayeti burada almış okuyucu. Ayet şöyle diyor, şeytandan Allah'a sınırım. Kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Evet, gayet açık maşallah. Bir işaret var evet. ayet-i kerimede inşallah. Evet. Hadiste de Hazreti Mehdi bu ilk alamet olduğu söyleniyor. Bediüzzaman'dan da bir alıntı yapmış okuyucumuz. Şöyle diyor, Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400'lü yıllarda görev yapacağını şu ifadesiyle bildirmektedir. Sözler sayfa 318'de. İstikbali dünyeviyede yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati kendilerine karip yani yakın zannetmişler diyor. Bu da Mehdi'nin çıkış tarihini gösteren bir ifade. Yani 1400 sene sonra demek ki Hazreti Mehdi 1400 yıl sonra yani Hicri 1400'de gelecek. Evet gelecek ve vazifelerini yapmaya başlayacak. Üstad Bediüzzaman ondan bahsetmiş. Gerçi her devirde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği Hazreti Mehdi beklenmiş. Ama 1400 yıl sonra olacağını Bediüzzaman bu ifadesiyle açık ve net bir şekilde bize bildirmiş.
İnşallah.
Evet, maşallah.
Maşallah. Evet. İsterseniz siz buyurun Bilge Hanım.
Devam edeyim. Benim okuyacağım mektupta Basri Nezih Arman'dan Tunceli'den göndermiş. Bir ayet var. Deccal'in onun iki gözü arasında kafir yazılıdır. Okumak bilen de bilmeyen de rahatlıkla bunu okuyacak. Nitekim diğer rivayetlerde de bu kelime hece harfleriyle K-A-F-R şeklinde varit olmuştur. Cübbeli Ahmet Hoca'nın diğer müteşebbih hadisleri yorumlama tarzından anladığım kadarıyla muhtemelen bu hadise göre de Deccal'in iki gözünün arasında yazıyla kafir yazılacağına inanılıyor olabilir. Halbuki Said Nursi Hazretleri 5. Şua'da hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne inişi ve kendisinin İsa Aleyhisselam olduğu dahi ancak iman gözüyle, iman nuruyla fark edilebilir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi ürkütücü şahıslar kendileri dahi kendilerini bilmiyor diyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte tarif edilen insanların kültürlü olsun olmasın, vicdanları vesilesiyle Deccal'ın yüzündeki nursuzluğu, zilleti, ahlakındaki yoğun kafir alametlerini onu görür görmez anlayacağıdır. Evet, burada da işte kafir yazılacağına inanılıyor diyor. Ama ancak onu herkesin göremeyeceğinden, kendilerinin dahi tam olarak bilemeyeceğinden bahsediyor.
Evet, hocamız demişti yani aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde olmaz.
Evet.
Öyle yazı değil, düz anlamları değil. Müteşabih evet. Anlamları yani yüzündeki zillet tabii o küfrün verdiği değil mi zilletle anlaşılacağını açıklayan bir hadis bu. Yani
evet.
O şekilde anlaşılıyor.
Ayhan Karaca Tokat'tan yazmış. Fethullah Gülen Hoca Efendi'den bir alıntı yazmak istiyorum. Hazreti Mehdi ile alakalı hadis-i şeriflere de iki örnek vermek yerinde olsa gerektir. Mehdi bizden ehli beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdi Fatıma evladındandır. İbn-i Mace Fiten 34 Darimi Mehdi 1. Mehdi bizden ehli beyt. Bizim ehli beytimizdendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdi Fatıma evladındandır. Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak, ehli beytten birini gönderecektir. Ahmet bin Hanbel 117-118. Cenab-ı Hak rahmetinin eseri olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında Müslüman topluluklarının bozulmaya uğradığı dönemlerde bir müslih yani ıslah edici, bir müceddit yani dini yenileyip aslına döndüren, bir halife-i zişan İslam topluluğuna lider bir kişi, bir kutub-u azam, zamanın en büyük dini lideri, bir mürşidi ekmel, üstün bir yol gösterici ya da bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izele edip yani bozulmayı önleyen, milleti ıslah etmiş, dini Ahmediye'ye yani İslam'ı muhafaza buyurmuştur. Yani Allah her zamanda bir misalen bir Mehdi göndermiştir aslında diyor. Bu hususu konuyu nazara veren, ilgililere sunan ve siyaset sahasında Mehdi Abbasi yani başarılı kişiler için bir benzetme olarak kullanılmış bu. Mehdi-i Abbasi, Diyanet aleminde Gavs-ı Azam, zamanın en büyük alime Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, Nakşibendiliğin kurucusu Muhammed Bahauddin, Aktab-ı Erbaa, dört ünlü ehlin sünnet alimi olarak bilinen kişiler ve 12 imam Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 halife gibi zatları misal gösteren Bediüzzaman der ki, madem onun adeti öyle cereyan ediyor, işliyor, ahir zamanın en büyük fesat zamanında elbette en büyük bir müçtehit, yani gerektiğinde ayet ve hadislerden hüküm çıkaran bir alim, hem en büyük bir müceddit, dini yenileyici, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, insanlara doğru yolu gösteren, hem kutub-u azam, zamanın en büyük dini lideri olarak bir zat-ı nuraniye, yani nurlu bir şahsı gönderecek. Ve o zat da ehli beyt-i nebeviden, yani peygamberin soyundan olacaktır. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinden aktardığı bu yazıların devamında, Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin gelişi için tarih de vermiştir. Şu an Bediüzzaman'ın verdiği o zaman dilimi içerisindeyiz. Seyircimiz aslında bizim hemen hemen her programda hocamızın vurguladığı bir şeye alıntı yapmış. Yani Allah hiçbir topluluğu başıboş bırakmıyor. Her zamanda bir müceddit geliyor. Mehdi de bu ahir zamanın aslında bakarsanız lideri olacak.
İnşallah.
Her zamanda Allah hani nasıl denir bir
müceddit
gönderiyor. Hani Mehdi'nin büyüklüğünde ya da kapsamında olmasa da her zamanda Allah Müslümanlara, inanmayanlara da inananlara da doğru yol gösterici birini gönderiyor.
Evet, yaklaşık 100 yılda bir değil mi hocam?
Evet, yani zaten ayet var Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir topluluk yoktur ki içerinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın diyor Allah.
Evet.
Allah'ın tabii adetullah'ında zaten bu şekilde. Evet.
Diyebilecek hiçbir topluluk yok.
Evet.
Allah'a karşı.
Ve önceki programda da hocamız da bahsetmiştik. Ben sormuştum Hazreti Mehdi son müceddit mi olacaktır diye. O da evet son müceddit olacaktır demişti.
Evet zaten.
Evet. Bediüzzaman Hazretleri en büyük müceddit diyor. Ve kendisi 13. yüzyılın yani bir yüzyıl evvelki yüzyılın müceddidi. Kendisi de onu ifade ediyor. Ben diyor 13. asrın minaresinin başında durmuşum diyor. Bu şekilde ifade ediyor.
Evet.
Risaleler içinde, kendi yazdığı eserler ve çalışmaları içinde bir mücedditlik denebilir diyor. Kendinden bir yüzyıl evvelki yüzyıl içinde Hazreti Mevlana Bağdadi Hazretlerinin Hicri 12. yüzyılda mücedditlik görevini yaptığını söylüyor. Şu anda da Hicri 1400 yılındayız.
Evet.
14. asrın bir müceddidi olması gerekiyor. Adetullah'a göre, Kur'an-ı Kerim'in işaretine evet. Ve bütün Bediüzzaman ve diğer alimlerin de bildirdiğine göre işte bu yüzyılın en büyük alimi, en büyük müceddidi beklenen Mehdi olacak.
İnşallah.
İnşallah.
Bu yüzyılın da bir müceddidi olması gerekiyor. Bu bütün Müslümanlar, Ehl-i Sünnet, hatta Şia tarafından da hasretle beklenen mübarek bir şahıs. Ve güzel dünya, dünyaya güzel ahlakın yayılmasına, yerleşmesine vesile olacak Hazreti Mehdi o mübarek şahısı bütün Müslümanlar bekliyor. Bütün, mesela Bediüzzaman ifade ettiği gibi Hazreti Mevlana Bağdadi Hazretleri de bahsetmiş ve hatta onu izleyenler güzel Nakşibendi tarikatımız o da büyükleri de diyorlar ki bizim tarikatımız Hazreti Mehdi gelene kadardır. Bu silsile oraya kadardır ve ona bağlanacaktır diye kendi ifadeleri de var. Hatta onun takipçilerinden mesela Profesör Mahmut Esat Coşan var rahmetli. Oradan bir alıntı yapmış bir okuyucumuz. Ali Sabri Uzun İstanbul'dan. Şöyle diyor Mahmut Esat Coşan. Ben bazı arkadaşlara dedim ki bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamet alametlerinden birisidir. Çıkacak.
Maşallah.
Çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar buz üzerinde emekleyerek dahi olsa ona ulaşıp onun askerleri olması lazım.
Evet.
Profesör Mahmut Esat Coşan Hazretleri hocamızı da çok severdi. Gelip misafir olmuştu kendisine. Ben de vardım. Biliyorum, evet. İzlemiştim. Çok birbirlerini çok severlerdi. Birbirlerine çok dua ederlerdi. Çok mübarek bir insandı. Şöyle devam etmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisi hepimizin içinde vardır.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. Evet, o yüzden bütün Müslüman camialarında beklediği, hasretle beklediği bir şahıstır Hazreti Mehdi. Ve 1400'de vazifesine başlamıştır.
Evet.
İnşallah devam etmektedir.
İnşallah. Zaten İnşallah. Başka zamanda kalmadı. Yani hadislerden bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. 1500'e kadar olacağını.
Evet.
Çünkü Peygamberimiz bir takvim veriyor. Hocamız defaatle açıkladı. Hı-hı. İmam Suyuti'den nakledilen hadislerde dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğu,
evet.
Peygamber kendi dönemine kadar 5600 yılının geçtiği, dolayısıyla 1400 yılın kaldığı ve Mehdi'nin 1400'de gelip 1400'de 1500'e kadar devam eder. 1500 yılına kadar, Hicri 1500 yılına kadar her şeyin olup biteceğini anlıyoruz. Yani bu son dönem. Mehdi gelmek zorunda ve geldi de çünkü 150'den fazla da alameti gerçekleşti. Onları da açıklamıştık. Onlar da gerçekleştiğine göre geldi ve görevinin başında inşallah.
Evet.
Ve İslam'ın hakimiyetinde çok net şahit olacağız inşallah kısa bir zaman içerisinde.
Bundan sonraki alametler de tek tek çıkmaya başlayacak hocam inşallah. Hazreti İsa'nın nüzulü gibi.
Evet.
Yani Deccal'ın... Evet.
İnşallah tabii. Hepsinin çıktığına göre zaten onların olacağını da anlıyoruz. Çok net bir şekilde anlıyoruz. Zaten gidişat da o şekilde. Değil mi? Günlük politikadaki gelişmeler onu gösteriyor. Hiçbir zaman olmadığı gibi İslam Birliği'ne bir gidiş var. Dünyada muazzam bir dindarlaşma var.
Özellikle Darwinizm, Amerika evet. tarafında hocam değil mi? Hocamızın kitaplarında da yazıyor. Amerika evet. inanılmaz derecede Müslüman olmaya başladı diye.
Evet. Avrupa'da da var. Avrupa'da evet, da Avrupa'da. O şekilde haberler çıkıyor. Orta Doğu'da biliyorsunuz İslam dünyasında İslam liderleri bir araya gelmeye başladı. Vizeler kalkıyor.
Evet.
İslam Birliği çok aleni telaffuz edilmeye başlandı. Evet. Türkiye'nin liderliği konuşuluyor. Yani Türk İslam Birliği gün be gün çok net bir şekilde gerçekleşiyor. Artık yani insanın buna görmemesi için de kör olması lazım. Yani kör anlamda derken yani gören göz anlamında özürlü olarak kastetmiyorum da onlar evet. özürlü vatandaşlarımızı tenzih ederim. İnsanın yani görmemesi için aklında olmaması lazım bunları.
Evet.
Bir okuyucumuz daha bu saydığımız alametlerle ilgili bir yazı göndermiş, onu okuyayım. Sevilay Aydın Antalya'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin çıkış vaktini anlayabilmemiz için hadisi şeriflerinde çok fazla alamet belirtiyor. Hazreti Mehdi'nin geleceği dönemde bütün dünyada yaşanacak savaşlar, kıtlık, kuraklık, kuyruklu yıldız gibi bütün olaylar Hazreti Mehdi'nin geldiğinin anlaşılması için bildiriliyor. Cübbeli'nin dediği gibi Hazreti Mehdi'nin geldiğinde hemen anlaşılacak gibi olağan dışı özellikleri olsa, onu insanlara haber veren görünür bir melek olsa, bedenine tank, top mermisi etki etmese, ağzından çıkacak tek bir tekbirle kaleler, binalar yıkılsa insanlar onu hemen tanırlar. Bu durumda Hazreti Mehdi'nin geldiğini anlayabilmemiz için bu kadar çok sayıda alametin sayılması gerekmezdi. Gökten bir meleğin inmesi vahiy hükmünde olacağı için bunun üstünde zaten bir alamet olmaz. Dolayısıyla da diğer alametlerin hiçbirinin bildirilmesine gerek kalmazdı. Burada okuyucumuz Hazreti Mehdi'nin yani çok olağan dışı bir insan olmayacağından bahsediyor. Hani söylenildiği gibi çok değişik bir insan olmayacağından bahsediyor. Sadece işte alametler olarak savaşlar, kuraklık, kıtlık ve benzeri alametler sayılıyor. Bunlar da zaten şu an dünyada çok farklı yerlerde yaşanan felaketler, savaşlar olduğu için hani bu alametleri söylüyor okuyucumuz. Evet. Onun dışında hani Hazreti Mehdi geldi diye çok değişik özellikleri olmasını beklemememizden bahsediyor.
Evet. Cübbeli hocamız da Hazreti Mehdi'nin üzerinde bir melek olup işte bu Mehdi'dir diye bağırmasını bekliyor sanırım. Değil mi? Evet. Anlatımlarından onu anlıyoruz. Ama hocamız daha önce defalarca bunu açıkladı. Yani çok olağanüstü bir durum olmayacağını, her şeyin normal seyredeceğini anlatmıştı. Evet.
Kur'an'da bildiriyor Allah zaten. Yani melekler gelse diyor göz açtırılmaz. Yani kıyamette olacak bir olay olarak bildiriyor. Melekler çünkü var. Herkesin evet. Sağ tarafında ve sol tarafında yazıcı melekler. Değil mi? Sadece biz görmüyoruz. Yani zaten var melekler ama görünür hale geldi. Allah'ın zaten oradan sonra tövbe kapısının kapandığı, aklın çünkü ihtiyar alınmış oluyor o zaman. Evet. Herkesin mecburen iman edeceği bir durum olmuş oluyor. Halbuki Hazreti Mehdi'nin öyle olmadığı zaten hadislerden de anlaşılıyor. Çünkü eziyet edecekleri, hapse gireceği, değil mi? İftira atacakları bildiriliyor hadiste. Bir de 313 kişilik bir topluluk var. Eğer melekler olsa bütün dünya o zaman yani mecbur Allah'ın zor sıfatıyla cebbar sıfatıyla iman ederlerdi. 7 milyarlık bir talebe grubu olurdu. Öyle olmuyor. Evet. Demek ki aklını ihtiyarını kaldıran hiçbir olay yok.
Evet, dediğiniz gibi çok olağanüstü bir durum olsa zaten herkes buna inanırdı yani. Tabii. İman etmeyecek kimse kalmazdı herhalde dünya üzerinde. Yani,
peygamberler için de aynı şey söz konusu. Evet. Yani peygamberleri İsrailoğullarından bahsederken Kur'an'da peygamberleri öldürdüklerinden bahsediyorlar. Onun peygamber şey olduğu yani, tabii yanında melekler gözükse veya peygamber olduğu açıkça belli olacak bir şey gözle görünür bir alamet olmuyor. İmanın nuruyla anlaşılacak bir şey oluyor. O ana ancak iman edenler o iman ışığıyla anlıyorlar. Yoksa peygamberleri öldürmezlerdi. Hazreti Mehdi için de aynı şey geçerli.
Şehit ediyorlar tabii peygamberleri.
Tabii şehit ediyorlar peygamberlerimizi. Dolayısıyla
ateşe atıyorlar değil mi? Tabii. Hapse koyuyorlar Hazreti Yusuf'u.
Tuzak kuruyorlar. Evet. Aleyhlerine iftiralar atıyorlar.
Peygamberimize de aynı şekilde.
Tabii. Dolayısıyla Hazreti Mehdi için de aynı şey söz konusudur. Ona da iftiralar atılacaktır. Tuzaklar kurulacaktır. Aleyhinde iftiralar, yalan yanlış haberler yapılacaktır. Dolayısıyla görünür belirgin bir şey olmayacak. Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi imanın nuruyla tanınacak. Yani bir iman bakış açısıyla Kur'an bakış açısıyla Kur'an'ı kıstaslarla, imani kıstaslarla değerlendirmek gerekir. Yoksa basında aleyhinde mesela haberler çıkabilir, iftiralar atılabilir, birçok şey olacaktır.
Evet, tabii tank top işlemeyen biri olabilir mi? O zaman nasıl hapse konabilir, değil mi?
Yani.
Mümkün değil böyle birini hapse koymak, iftira atmak, eziyet etmek. O zaman bütün dünya hem iman eder yani tank top işlemeyen birine, meleklerin değil mi vahiyle bildirdikleri böyle. İşte Mehdi budur diye gökten hatta herkese kendi dilinde değil mi seslenir demişti Cübbeli. Yani 7 milyar melek olacak, milyarlarca melek olacak. Herkese kendi dilinde değil mi Mehdi budur diye. O zaman kimsenin böyle hani Mehdi tanımaması, iman etmemesi gibi bir durum zaten söz konusu olmaz.
Evet. İmtihanın sırrına evet, aykırı bir aykırı. Durum. Yani dünyanın yaratılışına, bütün insanların imtihan olmasını buna aykırı bir durum. Böyle bir şey beklenti yanlış tabii ki. Yani müteşabih hadisler.
Evet. Evet. Tabi bu da zararlı bir zihniyet oluyor. Yani böyle bir Mehdi anlayışına zaten imkansız bir şey ortaya koyuyorlar, göstermeye evet. çalışıyorlar. O da Mehdi'nin olan inançlarını insanların zaafa uğratabilecek bir davranış olmuş oluyor. Onun için doğrusunu açıklamak çok önemli. Evet.
Tehlikeli bir
Tabii yani öyle yani öyle olur mu? Yani olmayacağı belli o şekilde. İşte başka izahlarda var yani gökteki Deccal'in eşeğinin 30 metrelik kulaklarla açık böyle havada uçması gibi böyle izahlar mantığa aykırı değil mi? Adetullah'a aykırı. Öyle bir beklentiyi zaten insanlar o zaman kabul etmezler yani böyle zarar veren bir şey. Zaten doğru değil.
Evet.
Dolayısıyla düzeltilmesi gerekiyor. Ondan dolayı burada yani şey etmemiz çok önemli inşallah.
Evet.
Vasfi Kahraman Diyarbakır'dan yazmış. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde Hazreti Mehdi'nin isminin kendi ismine, babasının isminin de kendi babasının ismine uygun düştüğünü söylüyor. Ancak bu isimler birbirinin aynısı demiyor. Uygun düşer diyor. Uygun düşen bu isimlerin ne olduğunu ancak Mehdi zuhur ettiğinde anlayacağız inşallah. Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde halk arasında hemen tanınmayacak, zamanla fark edilecek, hatta Bediüzzaman'ın ifadesiyle yakın talebeleri bile ancak imanın nuruyla onu tanıyacaklar. Hatta bu yüzden başlangıçta talebeleri çok az sayıda olacak. Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattığı gibi Hazreti Mehdi geçerken Adriyatik'in suyu tamamen çekilip kurursa, Akdeniz cam gibi donsa, gökten bir melek insanlara görünüp bu Hazreti Mehdi'dir ona uyun dese, gökyüzü kanatlı meleklerle de olsa ve hepsi bütün dünyadaki insanlara herkesin kendi anlayacağı lisanda Hazreti Mehdi hakkında bilgi verse, Hazreti Mehdi'yi o zaman herkes tanırdı. Az önce bahsettiğimiz imtihanı sırrı ortadan kalkardı. Evet. Yani öyle zuhur etseydi zaten herkes inanmak durumunda kalırdı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise bunun tam tersini söylüyor. O eşhas yani ahir zamanın mühim şahısları Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten yani başlangıçta Deccal olduğunu bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman yani ahir zamanın mühim şahısları Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam o zaman ancak tanınabilir. Yani iman nuruyla bakıldığı zaman.
Evet inşallah.
Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ancak o zaman tanınabilir. Sadece derin iman sahipleri bazı müminlerin dikkatleriyle tanınabilecektir. Diyor.
Evet, maşallah. Abdülhadi Çalık Niğde'den yazmış. Hem bu üç vazifeyi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, üç vazife neydi? Hazreti Mehdi'nin üç vazifesi Bediüzzaman bahsediyor. Birincisi Darwinizmi ve materyalizmi tam bir şekilde susturmak. Yani bu zamana kadar gelen bütün ideolojileri, insanların yaşamlarını, her şeyini, inançlarını etkileyen o zararlı ideolojilerin tamamını tam şu şekilde susturmak. Birinci vazifesi buydu. İkincisi de İslam birliğini, Müslümanların beraber dostane bir şekilde beraber olmasını tekrar sağlamak bütün dünyadaki Müslümanları. Üçüncüsü de Hazreti İsa ile birlikte bütün dünyaya İslam ahlakını yaymak. Bu da üçüncü vazifesi inşallah. Şimdi bu üstad diyor ki bu üç vazifeyi bir şahısta yahut bir cemaatte bu zamanda yani kendi yaşadığı devirde 100 sene evvel bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi yani çürütmemesi pek uzak, hâlâ adeta kabil yani mümkün görülmüyor diyor. Kendi zamanında üstad yani 100 yıl evvel üç vazifenin bir şahısta veya bir toplulukta bulunması mümkün değildir diyor. Ahir zamanda şu anda yaşadığımız dönem içinde Ali Beyt-i Nebevi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in soyunun nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak toplanabilir, ancak ihtima edebilir diyor.
İnşallah.
Evet, işte şimdi mesela şu dönemde materyalizm ve darwinizmin inşallah tam olarak sustuğunu görüyoruz. Yani bundan 10 sene evvel de tam değildi, 20 sene, 30-40 sene evvel hiç değildi. Bilakis etkileri çok yüksekti. Şimdi mesela biz evrimle ilgili, darwinizmle ilgili anlatımlar yapıyoruz. Onun geçersizliğini bilimsel olarak ortaya koyuyoruz. Hiçbir tanesi kalkıp bir cevap verebiliyor mu?
Evet.
Mümkün mü? Demek ki susmuşlar. Mesela siz programa çıktınız canlı yayında. Karşınıza evrimciler gelebildi mi Habertürk programında?
Evelallah.
Gelemediler. Neden? Çünkü susmuş durumlar. Onlar başka bir odada kendileri sizden uzak bir şekilde konuşmayı tercih ettiler. Çünkü karşı karşıya gelseler yenilecekleri aşikar. Nitekim de yenildiler orada da yani. Evet. Ayrı odada da olsa fark etmiyor. Richard Dawkins en büyük evrimci diye söylüyorlar dünyada. Karşınıza gelebildi mi? Gelemiyor. Programa davet ettiniz. Çıkamıyor karşınıza. Neden? Çünkü konuşamıyorlar karşınıza. Demek ki susmuşlar. Demek ki materyalizm, darvinizm, ateizm şu anda susmuş. İnşallah o birinci vazifeyi şu anda görüyoruz. İkincisi mesela İslam birliği
dediğimiz gibi. Mehdi'nin öncüleri olarak Allah'ın izniyle zemin hazırlanıyor. Bütün dünyayı gölgesi kapladı, evet. Hazreti Mehdi'nin. İnşallah talebeler olmak nasip olur inşallah hepimize.
İnşallah. İnşallah.
İşte ikinci ve üçüncü vazifeler mesela daha evvel dünyada cereyan etmemiş. İslam birliği, şu anda İslam dünyası Müslümanlar ayrı durumda. Değil mi? Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra farklı farklı ülkeler oldu, farklı farklı yönetimler oldu. Dolayısıyla hepsi birbirinden ayrı düştü. Değil mi? Bütün ülkeler ayrı ve politika Müslümanlardan farklı farklı sesler çıktı. Dolayısıyla zayıf da düşmüş oldular. Şimdi o Müslümanların birliği yavaş yavaş yeni oluşma ruhu başladı.
Maşallah.
Değil mi? Mesela ülkemizde vizeler kalktı 57 ülkede. Evet. Özellikle Müslüman ülkeler ağırlıklı bunda. Eskiden aramızda pürüz olan yine Müslüman ülkeleriyle şu anda can kardeş gibi birbirimize sarılıyoruz. Onlar birbirlerine sarılmaya başladılar. Yani o birlik ruhu şimdi yeni yeni oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani belli ki sosyolojik olarak gidişat o birliğin oluşması yönünde. İnşallah ikinci vazifenin şeyi de yolda.
İnşallah.
İnşallah üçüncüsü de hemen akabinde Hazreti İsa ile birlikte dünyaya o güzel ahlakın yayılması olacak. Bunlar daha evvel cereyan etmemiş olaylar. Yani ne Bediüzzaman devrinde ne daha önce.
Evet.
İnşallah günümüzde oluyor ve olacak, devam edecek inşallah.
İnşallah.
Bu birliğin oluşma yeri Türkiye midir hocam?
Ya yani, Türkiye tabii hocamız açıklamıştı bunu.
Merkez.
Yani, manevi lider inşallah. Bu da demişti hocamız tabii bir ırk üstünlüğü şeklinde değil de güzel ahlaklı. Hakikaten Türkiye'nin, Türklerin daha doğrusu tarihi değil mi? İnşallah İslam'ın bayraktarlığını yapmış Osmanlı döneminde, gerek de önceki dönemlerde. Dolayısıyla bölgeye huzuru barışı getirmiş. Hakikaten bir lider olarak görülmüş değil mi? Sevmişler. Osmanlı döneminde barış var, mutluluk var, adalet var, güzel ahlak hakim. Dolayısıyla hem bu sebeplerden dolayı hem Türk milletinin, Türklerin hakikaten güzel ahlakından dolayı zaten de öyle kabul ediliyor. Yani bu zaten zorlu olmaz ki. Şimdi düşünelim başka bir ülkeyi mesela kimse değil mi? Endonezya'yı diyelim lider olarak görmüyor hakikaten. Başka herhangi bir ülkeyi de lider olarak görmüyor. Hep Türkiye'den söz ediliyor.
Evet.
Türk askeri çok seviliyor bölgede değil mi? Türklere karşı büyük bir muhabbet var. Dolayısıyla böyle bir konuda bir liderlik. Zaten liderlik de hocamız söylemişti. Hizmetçisi olmaktır yani değil mi? İslam'ın inşallah, İslam birliğinin ağır bir sorumluluk. Bundan dolayı yoksa ırk özelliği değil tabii ki.
Tabii ki.
Aynı zamanda hadislerde de bildiriliyor. Yani
evet.
Hilafet-i merkezi hilafet deniyor Mehdi'nin çıkacağı yer için.
Evet.
Halifeliğin olduğu merkez. En son halifeliğin olduğu merkez İstanbul.
İstanbul.
Bütün Müslümanların halifesinin olduğu yer İstanbul.
Evet.
Oradan halifelik son bulmuştu, kalkmıştı. Yine olduğu yerden, aynı yerden çıkacağız zaten hadisleri evet. Belirtilmiş.
Hatta Hazreti Mehdi'nin değil mi İstanbul'dan çıkacağını belirten hadisler var. Çok net. Hazreti Peygamberimize soruyorlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Nereden çıkacak diye Medine'den diyor. Hangi Medine'den ya Resulallah dediklerinde de Konstantiniyye diyor. Özellikle İstanbul'a dikkat çekiyor.
Evet, Medine zaten şehir anlamında.
Şehir anlamında evet. Orada zaten Peygamberimiz açıklığa kavuşturuyor. Hangi Medine dediklerinde Konstantiniyye neresi? İstanbul zaten evet. O dönemki ismiyle.
Evet. Devam edelim mi hocam?
Tabii. Estağfurullah.
Muhammed Salih Ankara'dan. Bütün Müslümanlar arasındaki bölünmeler, ayrışmalar, kavgalar, hizipleşmeler, çekişmeler Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında tamamen ortadan kalkacak. Her ay, her yıl bu gelişmeler hızlanarak devam edecek. 2021'lerde inşallah çok güzel günleri hep birlikte göreceğiz inşallah. Allah bizimle insanların nasıl şirk adavetinden yani düşmanlığından kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Bu da Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Kalplerinizin arasını uzaklaştırıp ısındırdı. Ali İmran suresi 103. Bir diğeri Ali İhsan Güçlü yine İstanbul'dan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Yine bu da El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'il Muntazar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Evet, peygamber efendimiz zamanında da mezhep yoktu. Şimdi Hazreti Mehdi de yine Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi bu mezhepleri ortadan kaldıracak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi geçti diyenler bu hadisi şerifleri çok iyi okusunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünden mezhepleri kaldıracağını, halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacağını bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek inşallah.
İnşallah evet. Zaten üstad da değil mi? En büyük müceddit, en büyük müştehit diyor. Kutbu evet. Azam diyor. Evet. Yani tabi bundan mezhep imamlarının da üstünde olduğu. Dolayısıyla değil mi? Kur'an'ı aslına döndüreceği de buradan zaten net olarak anlaşılıyor.
Tabi onun mezhebine tabi olunacak. Yani
evet.
Daha belki müştehit, daha belki mezhep imamları da müştehit. Ama üstad Mehdi evet. için en büyük müştehit diyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin mezhebi olacak. Kur'an ve sünnet ve ona tabi olunacak. Bütün mezheplerin yerine Hazreti Mehdi'nin mezhebi olmuş olacak. Kendisi en büyük müştehit evet. eden, içtihat eden olarak.
Mezhep derken tabi Kur'an'ın peygamberimiz mezhebi. Dönemindeki evet. gibi. Yani peygamberimiz ve sahabe döneminde nasılsa
evet.
tam o şekilde olması. Zaten öyle de olduğu yani mantıken de anlaşılıyor. Çünkü mesela tabi mezhepler güzel bir şey hakikaten. İnsanın evet. değil mi bir mezhepte olması. Doğru yola sevk eder ama mesela mezhepler arasında bazı konularda ihtilaflar olabiliyor. Bütün bunların hepsini ortadan kaldıracak birisi olmuş oluyor Mehdi. Yani birisinde haram sayılan bir şey ya da işte hükmü bir diğer mezhepte farklı olabiliyor. Dolayısıyla Mehdi de bunları ortadan kaldıran ve Kur'an'ın peygamberimiz dönemindeki gibi aslına, dini aslına döndüren bir kişi olmuş oluyor inşallah.
Evet inşallah. Hocam nasıl devam edelim? Aynen devam edelim yoksa siz darmizmden bahseder misiniz yoksa?
Sizce nasıl yapalım?
Siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah. Böyle çok güzel oldu.
Biraz ben daha şey.
Evet tabii tabii.
Biraz tamam okey.
Evet. Edelim. Hepimizin katılığıyla hocalarımızın, Bilge hocamızın, Mine hocamızın ve Kübra hocamızın
sağ olun,
çok güzel oldu maşallah.
Sağ olun. Nihal Sayınır'ın gönderdiği Ankara'dan okuyorum. Biliniz ki Allah'ın yeryüzündeki dostları Mehdi'ye tabi olanlardır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ali İmran Suresi 31. ayet. Bu Peygamber Efendimizin, eğer Allah'ı seviyorsanız bana da uyun dediğini anlatıyor bu ayette.
Evet.
Bulutların semada toplandığı gibi Allah onun etrafında bir kavim toplar. Onların kalplerini uzlaştırır. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Bu da Ali İmran suresinin 103. ayeti. Burada da insanları toplayıp kalplerini birbirine yakınlaştırdıkları, hepsinin birbirine ısındırdığını anlatıyor ve ayette de aynen açıklaması aynı şekilde var. Hazreti Mehdi'ye tabi olanlara bazı cahil Müslümanlardan, ateistlerden, Darwinistlerden, materyalistlerden komünistlerin devletten çok şiddetli saldırılar olacağı hadis-i şeriflerin içeriklerinden de açıkça anlaşılıyor. Bu saldırılar onların manevi değerini ve kıymetini çok arttıracaktır. Onların çok daha fazla sevap alıp manevi makamlarının yükselmesine vesile olacaktır. Burada da diyor ki Hazreti Mehdi ve onun etrafındakilere karşı her zaman işte Darwinistlerden, ateistlerden düşman grupları olacaktır ama bu onları seviyesini düşürmek yerine daha çok yükseltecektir. Yani daha çok sevap alacaklardır. Hani onun etrafında birleşenler daha güzel şeyler yapacaktır. Bunu açıklamış okuyurumuz.
Evet inşallah.
Her şerde bir hayır vardır.
Evet.
Tabii
evet.
ki yani zaten Allah bunu vaat ediyor Kur'an'da değil mi? Yani andolsun diyor sizi bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim. Sabır gösterenleri müjdele diyor. Başka bir ayette evet. de sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah. Mesela şimdi sahabe dönemini düşünelim. Değil mi?
Evet.
Bayağı bir zorluklarla mücadele etmişler. Savaşlara giriyorlar. Hatta yaralananlar değil mi? Şehit olanlar, kolları bacakları kopanlar.
Evet.
Ondan sonra o dönem iftiralar atılıyor. Evlerin üzerine çarpı koyuyorlar değil mi? Ticaret yapmayın, bunlarla görüşmeyin böyle. Bayağı bir baskı var. Buna karşılık bir mücadeleleri var. Allah zafere de ulaştırıyor sonunda. Şehit olanlar da cennete alınıyorlar direkt. Diğerleri de inşallah cennettedir.
İnşallah.
Dolayısıyla zaten bu bir güzellik. Yani Allah da vaat ediyor bunu. Yani Müslüman zaten böyle bir insandır. Onu Kur'an'dan çok net anlıyoruz. Müslüman evinde oturan, rahatına düşkün, hiçbir zorluğa girmeyen, hiçbir şeye aman dur başıma bela gelmesin, onu yapmayayım, buna dokunmayayım tarzı değil. Tam tersine belanın içine giren, yani bela derken Allah rızası için tabii yani böyle. Allah rızası için her şeyi göze alan bir insan modeli. Kur'an'da bu çok net anlaşılıyor.
Zorluklardan kaçınmayan yani.
Zorluk. Evet, zorluklardan. O da hayatın güzelliği oluyor zaten yani. Yoksa kısacık bir dünya hayatı ve çok eksikliklerle dolu. Yani insan, herkes bilir kendinden değil mi? Kendimize bakımla geçiyor günümüz. Ondan sonra yaşlılık var, hastalık var. Zaten uykuyla geçiyor üçte biri. Evet. Sürekli temizlemek zorundayız. Sürekli yedirip içirmek zorundayız. Uyutmak zorundayız. Böyle bir hayat güzel oluyor o zaman.
Zaten peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman da hiçbiri hani kolay yoldan yaşayıp da etrafına ona iman edenleri toplamamış.
Değil mi? Evet.
Evet, hep uğraşmışlar, hep karşı çıkanlar.
Tabii. Olmuş. Hazreti Nuh değil mi? 950 yıl yaşıyor.
Evet.
Çok uzun süreler tebliğ yapıyor. Hiç dinlemiyorlar. Allah zaten sonunda helak ediyor kavmini. Peygamberimizin mücadelesi öyle. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Değil mi? Evet. O dönem.
Hazreti Yusuf
hapse giriyor, kuyuya bırakıyorlar, iftira atıyorlar. Tüm yani evet, tüm imtihanlardan geçiyor.
Sonunda Allah Peygamber Efendimiz'in çok zor durumda olduğu, yani mevzuyu hatırlamayacağım ama bir durumda Allah kuluna kafi değil diye ayet indiriyor.
Maşallah.
Yani herkesin bir imtihanı var ama evet. Müçtehitlerin herhalde daha ağır oluyor imtihanları. Daha
evet, belki yani, dediğiniz zaman daha evet, makbul oluyorlar o anlamda.
Tabii ağır oluyor ama işte ona göre de karşılığı büyük oluyor sabrettikçe.
Makamları tabii ki daha yüksek oluyor. Evet.
Devam edelim. Celal Yılmazer Aydın'dan yazmış. Hekimoğlu İsmail, yani Ömer Okçu, başka bir sözünde de Hazreti Mehdi'yi şöyle anlatıyor. Hazreti Mehdi ittihadı İslamcıdır. Yani İslam birliğini sağlar. Müslümanların bütünü ihata içine alır, kuşatır. Bir şahsın Müslümanlığına bir alamet bulunsa mümin olduğuna hükmeder. Herkese iman cihetinden bakar. Zaten mümin imanlı demektir. Ayet-i Kerime mealine göre müminler kardeştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam bu ayete istinad eder. Müminleri kardeş bilir. İttihadı İslam'a, yani İslam birliğine gider. Dolayısıyla Hazreti Mehdi aleyhisselam dinsizlik cereyanı karşısında semavi dinlerin mensuplarına dahi sahip çıkar. Yani İnşallah. İman eden her semavi dinle mensup insanları bile sahip çıkıyor, itmiyor. Bir tarafta milyar Müslümanın bir millet olarak ayağa kalkmasını ister. Öte yanda Hristiyanlarla anlaşmalar yaparak dinsizlik cereyanının yayılmasını önlemeye ve dinsizlikten Müslümanları, hatta Hristiyanları korumaya çalışır. Yani onlar nasılsa iman etmediler değil, onları bir kenara bırakmıyor.
Evet.
Onlardan da kazanılabilecek insanlar olduğuna inandığı için dinsizlikten Müslümanları, hatta Hristiyanları korumaya çalışır. Bu durumda Deccal'in yeri dinsizlik, Hazreti Mehdi'nin yeri ise dindir. Yani diğerlerine dahi şefkat ve merhamet çerçevesi içinde bakıp, hani inanmıyorlar nasılsa inanmıyorlar, hani onlarla ilgilenmeye gerek yok demiyor. Onların daha da küfre gitmesini engelliyor. Müslümanların zaten iman etmesini sağlıyor.
Evet.
Daha da. Son cümle çok güzel. Bu durumda Deccal'in yeri dinsizlik, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeri dindir.
İnşallah. Evet, zaten bu Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir bakış açısı değil mi? Allah kitap ehline nasıl bakılacağını söylüyor. Onları bir kelimeye, tevhide, Allah'ın birliğine çağırın diyor. En güzel bir biçimin dışında onlarla mücadele etmeyin diyor Allah. Hatta işlerinden iman edenler olduklarını da söylüyor Allah. Değil mi? Mesela manastırların, kiliselerin, havraların ve camilerin korunmasını emrediyor. Değil mi? Onlara kötü davranmak olmadığı gibi hatta evlenilebileceğini söylüyor Allah. Değil mi? İffetli olan, kitap ehlinden olan kadın, hanımlarla evlenilebileceğini, onların yemeklerini yenebileceğini, yani sosyal bir yapıyla bir araya gelinebileceğini söylüyor zaten Allah.
Evet.
İnşallah. Dolayısıyla Kur'ani bir bakış açısı. Zaten bu Peygamberimiz döneminde de, hocamız hadislerde de açıklamıştı. O dönemde tam bu şekliyle yaşanıyor hakikaten. Değil mi? Hatta bir Hristiyan'la cari olarak alıyor Peygamberimiz. O dönemde Hristiyanlara bakış açısı değil mi? Merhametli davranmaları, yapılan anlaşmalardaki onların el üstünde tutmaları böyle. Sırf Kur'an'ı bakış açısı inşallah. Mehdi de bu şekilde, yani Peygamberimizdeki olduğu gibi, Peygamberimiz döneminde olduğu gibi inşallah o şekilde bir bakış açısını uyguluyor. Kur'an'daki aslıyla tabii inşallah.
Hocam 2 dakikamız kalmış. İsterseniz okuyayım ben yine kısa bir yer. Daha sonra da reklama girelim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nda defalarca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı manevi değil, tek bir kişi, bir zat olacağını belirtmiştir. Buna rağmen bu konuyu anlamazdan gelip daha hala Cübbeli Ahmet gibi konuyu bambaşka bir hale getiriyorlar. Bediüzzaman'ın aşağıdaki sözü Hazreti Mehdi Aleyhisselam şahsı manevi olacaktır diyenlerin büyük bir yanılgı içinde olduklarını göstermektedir. Ona karşı Ali Beyti, Nebevilerinin silsile-i nuranisine yani peygamberimizin nurani soyuna bağlanan velilerin ve kamil iman sahiplerinin başına geçecek, lider olacak olan Hazreti Mehdi isminde bir zat-ı nurani yani nurlu bir şahıs. O Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafikaneyi yani münafıklık akımını öldürüp etkisiz hale getirip dağıtacaktır. Burada zaten zat-ı nurani yani zat olarak, şahıs olarak orada bildirmiş oluyor.
Değil mi? Burada evet. Şahsı manevi var mı?
Yok.
Çok net değil mi? Çok açık değil mi?
Evet, İnşallah. Çok açık. İnşallah hocam. Herkesin anlamasını diliyoruz.
İnşallah.
Ve kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, programımız kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Değerli hocamız Atma Noktar da ilerleyen dakikalarda aramızda olacak inşallah. Şimdi az önce değerli Oktar hocamız ve Altu Bey ile ve arkadaşlarımızla Hazreti Mehdi'den bahsettik. Hazreti Mehdi'nin alametlerinden bahsettik. Şimdi de isterseniz biraz münafık karakterlerinden bahsedelim hocam.
İnşallah. Evet.
Neler söylemek istersiniz?
Kur'an'da Allah'ın en aşağılık bir mahluk varlık olarak tarif ettiği, yani cehennemin en alt tabakasına göndereceğini bildirdiği bir münafık karakteri var.
Evet.
Münafıklar tabii nifak kelimesinden geliyor. İki yüzlü insan anlamında yani iman etmediği halde iman etmiş gibi gösterip mümin topluluk içinde olan insanların olduğunu bildiriyor Allah.
Evet.
Dolayısıyla mutlaka bir mümin topluluğun için olması gerekiyor münafığın olması için. Evet. Münafık çünkü mümin topluluğun içinde olabiliyor. Müminlerin olmadığı bir yerde münafık olmaz zaten orada.
Evet.
Kafirlerin olduğunu bildiriyor Allah, müşriklerin olduğunu bildiriyor. Dış görünüşleri itibariyle az farkları var fakat işleri bambaşka. Yani iman etmediği halde iman etmiş gibi göründüğü için çok sahtekar, ahlak özelliklerini de Allah bildiriyor. Ne kadar ahlaksız olduklarını Kur'an'da tarif ediyor. Şimdi isterseniz ayetleri, ilgili ayetleri de okuyarak inşallah.
Tamam, başlayalım o zaman.
Başlayalım. Bir özellikleri müminlere karşı kinli ve öfkeli olmaları. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler, kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Ali İmran suresi 119. ayet. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinleri için hiç ortaya çıkarmayacaklarını sandılar. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muhammed suresi 29. ayette de. Yani gizlenemez bir öfkelerinin olduğunu, bunu bizim içerimize girip hani inandık diyebileceklerini ama Allah'ın görebileceğini ve kim ve öfkenizle ölün diye bizim onlara hitap etmemizi söyleyen bir ayet. Allah sinelerin özünde saklı olanı şüphesiz ki bilir diye de ayet tamamlanıyor.
Niye kin duyuyorlar yani kin duydukları?
Yani münafıklar müminlerin içinden çıkan inandık diyen ama inanmayan insanlar. Yani bir kere hem yalancılar hem imansızlar ondan sonra. Demek ki müminlerin içinde herhalde bir beklentileri, bir menfaat beklentileri olsa gerek. Çünkü müminler Allah rızası için yaşayan insanlar ve sadece Allah rızası için hizmet eden, hareket eden insanlar. Birbirlerine çıkarla bağlı değiller, sevgiyle bağlılar. Bir gönül birliktelikleri var. Gönülleri Allah'la dolu. Hizmetleri, yaptıkları her iş Allah için. Ama münafıkların öyle değil. Tam tersi. Müminlerin içinde bir menfaat beklentileri olsa gerek ki onu elde edemeyince demek ki müminlere kin ve öfke duyuyorlar onu elde edemedikleri evet. için. Bir süre sonra onları da Allah da ayırıyor. Ve herhalde ayetten anladığım kadarıyla da o kin ve öfkeleri ortaya çıkmayacağını mı sanmıştınız diyor. Onu ortaya çıkartacak bazı olaylar oluyor. Demek ki o kinlerini ve öfkelerini yaşama geçirip icraata geçiriyorlar. O kin ve öfkeyle bazı aleyhlerinde hareket tarzlarına giriyorlar anlaşılan. İftiralar atıyorlar.
Evet.
Kötü onlara karşı olan insanlarla işbirliği içine giriyorlar. Onların zora düşmelerine, sıkıntıya düşmelerine yönelik belli hareket tarzları içine giriyorlar anlaşılan ki ortaya çıkan bazı şeyler olmuş oluyor.
Daha sonra o kurdukları düzen kendi aleyhlerine karşılarına çıkıyor. Allah ortaya çıkarıyor demek ki o öfkelerini. Ya da Müslümanların bir arada oluşlarını hazmedememelerinin sonucu bu öfke. Hani bir arada huzurunda İslam'ın sağladığı işte birlik beraberlikte bir arada durmalarını hazmedilmeyen bir öfke bu. Ama Allah bu öfkeyi açığa kendi yine kurdukları düzeni kendilerine aleyhte sunarak ortaya çıkarıyor.
Evet, diyelim ki seneler, uzun yıllar boyunca müminlerin arasında duruyorlar. Sabırla o elde etmek istediklerini için yıllarını geçiriyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde vardı, savaşlara giriyor adam ama savaşın sonunda meğersem ganimet için savaşa girmiş. Değil mi? Yıllarca o savaştan o savaşa gitmiş. Müminler Allah rızası için kendilerini korumak, değil mi? Sevdiklerini korumak, dinlerini korumak Allah rızası için yapıyorlar onu. Ama evet, o kişi ganimet için yapıyormuş. Mesela yıllarını geçiriyor. İşte o şekilde aynı tarz kafada insanlar. Müminlerin içinde belli bir belki makam bekliyor, belki maddi menfaat bekliyor. Belki başka bir insanı belki şey yapmış, onunla ilgili bir şey, bir beklentisi var. Sonuçta bir çıkarı, bir beklentisi var ve o yıllarca onu bekliyor onu elde etmek için. Sonunda elde edemeyince bu sefer geçirdiği yıllar ona bir yürek acısı oluyor.
Evet.
O yüzden o acıyla ve elde edemediği için, elde edemediği kişiler de müminler olduğu için onlara karşı bir kin ve öfke besliyor. O kin ve öfkeyi de bir süre sonra onlara karşı faaliyet yapmakla dindirmeye çalışıyor belki. İftiralar atıyor, aleyhlerinde tuzaklar kurmaya çalışıyor. Ona karşı olanlarla birlikte komplolar hazırlığı, evet, içinde aleyhte tanıklık yapacak gibi belki.
Tabii dirar mescidi kuruyorlar Peygamberimiz döneminde. Normal öldürmeye çalışıyorlar. Yani böyle öyle bir planları var.
Evet.
Tabii ama tuzak kuranların en hayırlısı Allah tabii. Boşa tabii çıkartıyor Allah tuzaklarını. Ama Kur'an'da bildiriyor Allah zaten. Yani bunların çok değişik mahluklar bunlar. Yani böyle anlaşılacak bir kafa yapıları yok. Allah zaten dayandırılmış kof kütükler gibidir diyor münafıklar için. Mesela nankördürler diyor Allah. Bir ayette de Allah bu kinlerini peygamberin bol ihsanına, müminlerin bol ihsanından başka, Allah'ın ve peygamberin bol ihsanından başka bir sebebi yoktu diyor Allah. Yani şimdi düşünelim peygamberimiz döneminde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar üstün ahlaklı değil mi? Merhametli, sevgi, şefkat dolu bir insan. Onlara dolayısıyla yanında olduğu süre içerisinde en fazla, yani en şiddetli merhameti, en fazla merhameti, sevgiyi, şefkati gösteriyor. Buna karşılık bir nankörlük ve kin duyuyorlar. Ya bu çok tabii garip bir ruh hali. Yani değişik mahluklar bunlar, yani münafıklar. Zaten Allah onun için cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor inşallah. Cehennem azabının en şiddetli olanını.
Evet. Şimdi münafıkların bir başka özelliği de Allah'ın vaadinin onlara uzak gelmesi. Bununla ilgili ayetler var. Ahzab suresi 11, 12 ve 13. ayetler. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Onlardan bir grupta hani şöyle demişti. Ey Yesrib, yani Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberlerden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Burada iki yüzlülüklerinden de bahsediyor.
Evet.
Yani Allah'ın vaadinin, Allah'ın söylediklerinin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerinin onlara boş bir vaat gibi geliyor.
Haşa, evet.
Yani boş söz olarak değerlendiriyorlar ama hani inandık deyip de onların yanında bulundukları için de aslında en tehlikelileri bunlar diye düşünüyorum ben.
Evet, yani Allah ve Resulü boş bir aldanıştan başka
bir şey vaat etmedi diyor.
Halbuki Allah'ın vaadi değil mi? Allah imtihan edeceğini bildiriyor.
Evet.
Zorluklarla da imtihan edeceğini bildiriyor. Allah'ın vaadi hak zaten inşallah. Evet. Mutlaka gerçekleşir. Zaten dünyanın yaratılış amacı bu. Yani dünyaya Allah bizi değil mi? Niçin getirdiğini, niçin dünyayı yarattığını bildiriyor. Dünyayı, hayatı insanlar ve cinler yalnızca ibadet etsinler diye yarattığını bildiriyor Allah. İnsanların ve cinlerin. Dolayısıyla insanın yaratılış amacı Allah'a ibadet ve kulluk etmek.
Evet.
Orada tabii imanını deneyeceğini bildiriyor Allah. İman edenlerle etmeyenler ayrılsın diye. Dolayısıyla bir takım zorluklarla da imtihan edeceğini bildiriyor Allah. Kısacık da bir dünya hayatı. Evet. Bu Allah'a vaat ettiği bir şey. Zorlukla karşılaşınca bakın münafık iki yüzlü olan bunu boş bir aldanış haşa gibi olduğunu düşünüyor. Değil mi? Çünkü iki yüzlü o Altı Bey açıkladı biraz önce. Dünyevi bir çıkarları var onların. Maddi çıkarları. Rahatlarını ön plana almışlar. Zorluk istemiyorlar. Dolayısıyla bir zorluk mücadele anında değil mi? Peygamber ne kadar şerefli sahabeyle birlikte mücadele var. Onu gördükleri anda da böyle birdenbire nemirleri dönüyor. Yani böyle boş bir aldanış haşa. Müminler için de Allah ayette onlar da böyle bir zorlukla karşılaştıkları zaman Allah ve Resulünün vaad ettiğidir derler diyor.
Evet.
Ya zaten vaad edilmiş hakikaten değil mi? Peygamberimiz söylüyor. Peygamberimiz o zamanki sahabeye gelin sizi ben çok rahat ettireceğim. Hiç zorlukla karşılaşmayacaksınız. Kimse size dokunmayacak. Hiç iftira olmayacak değil mi? Hiç savaş olmayacak diye bir vaadi var mı? Tabii ki yok yani değil mi? Kur'an'da vaad ediyor zaten bu. Dolayısıyla müminler de bunu vaad ettiğidir derler diyor. Yani şaşırmıyorlar. Zaten beklenen bir şey. Ve talip olunan bir şey.
Hocam Hazreti Mehdi'nin nüzulü de Allah'ın bir vaadidir değil mi?
Evet yani, inşallah.
Şimdi arkadaşımız okuduğu zaman aklıma o geldi. Allah'ın vaadini boş sanarlar, uzak sanarlar diyor. Şimdi İslam Birliği'nin hemen olmasını isteyen diller bunu hep söyler demişti hocamız zaten.
Hani, evet.
Neden söylemiyor, neden uzak tarih atıyor diye. Allah'ın vaadini uzak hani kendinden uzakmışçasına görmek. Bu da ona bir örnek midir aslında? Hani Hazreti Mehdi'nin geleceği vakti, İslam Birliği'nin sağlanacağı vakti hani zikretmemiz bile istememize anlamına geliyor bizim. Hani evet. Bir an önce olmasını istememiz anlamına geliyor. Hani bunu uzak tarihlere atanlar işte 1000 sene, 2000 sene diyenler aslında Allah'ın vaadini uzak kılmak için kendilerinden böyle söyletmiş olabilirler mi diye aklıma geldi.
Tabii yani şimdi şöyle bakmak lazım. Allah münafık alametlerini veriyor Kur'an'da değil mi?
Evet.
Ona ne kadar aşağılık olduklarını, nasıl bir ikiyüzlü olduklarını, bakış açılarını. Demek ki bir Müslümanın üzerinde bunun hiç olmaması gerekiyor. Çünkü en aşağılık bir varlığın özelliği buysa müminde o hiç olmayacak.
Evet.
Ne olmayacak dediğiniz gibi mesela uzak görmeyecek. Yani zaten Allah vaat ediyor mu İslam'ın hakimiyetini Kur'an'da? Çok net değil mi?
Tabii.
Nur suresi 55 başta olmak üzere ayetlerde arza diyor salih kulların varisi olacaktır diyor Allah. Değil mi? Dünyaya İslam'ın hakim olacağını net olarak bildiriyor ve Allah'ın vaadi mutlaka haktır diyor Allah değil mi Kur'an'da? Demek ki bu mutlaka olacak.
Evet.
Dolayısıyla tabii onun başında birisi olacak. İşte o da Hazreti Mehdi zaten hadislerde de bildirildiği gibi ki Allah'ın ilhamıyla bildiriyor Peygamberimiz onları. Hepsi gerçekleşiyor. İslam Birliği de, İslam'ın hakimiyeti de Allah'ın vaadi olduğuna göre mutlaka olacak tabii. Dolayısıyla onu uzak görmek, yani o zaman Kur'an'ın aykırı hareket etmiş oluyor insan. Bir kere umutsuzluk olmaz. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek gerekir değil mi? Müslüman'ın olması gereken yapı budur. Allah'ın her şeyi sonsuz gücünde. Allah dilerse küfrü hakim eder, dilerse İslam'ı hakim eder. Aynı zamanda da İslam'ı hakim edeceğini bildiriyor. Kur'an'da da vaad olarak var. Yani bunun tereddütlü bir konusu yok zaten inşallah.
Allah nurunu tamamlayıcıdır da diye hangi surede hatırlamıyorum.
Var evet.
Saf suresi. Evet.
Saf suresi de geçiyor. Devam edelim o zaman.
İnşallah.
Peygamber'e isyanı teşvik etmeleri. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musunuz? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlamıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir gidiş yeridir. Mücadele Suresi 8 demiş. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yine Mücadele Suresi 10. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağlandı. Tevbe Suresi 48.
Şimdi ayetleri açıklayarak gidelim de inşallah. Mesela burada neyi anlatılıyor değil mi? Peygamber'e isyanı teşvik ediyorlar. Ne yapıyorlar? Evet. Değil mi? Gizli toplantılar yapıyorlar. Değil mi? Allah'ın haşa kendilerini duymadığını zannediyorlar. Gizli olunca güya haşa yani Allah bilmeyecek onu zannettikleri için, böyle Allah'a bir inançları olmadığı için iki yüzlü bunlar, bu var yaratıklar. Peygamber'e isyanı fısıldaşanları görmüyor musun diyor. Peygamber'e isyan etmeyi, gizli toplantılar yapıyorlar ve günahı düşmanlık ve peygamber isyanı diyor Allah. Yani hem düşmanlık yapıyorlar değil mi? Peygamber'e ve müminlere karşı orada onu konuşuyorlar. Hem de günah, haram olan şeyleri orada teşvik ediyorlar birbirlerine ve peygamber'e isyanı. Söyledikleri, evet.
Estağfurullah, sözünü.
Estağfurullah.
Tabii bu münafıklar ayrı zamanda Hazreti Mehdi ve cemaatinin içinde de bulunacakları için, yani müminlerin arasından da
evet,
en belki şiddetlilere çıkacağı için özellikleri sayılmış ayetlerde bir gizlilik var. Yani gizlice evet, toplantı yapıyorlar, gizlice fısıldaşıyorlar. Demek ki bir kere müminler şeffaftır. Allah rızası için hareket ederler, vicdanlarının doğrultusunda hizmet ederler. Yaptıkları ortadadır, açıktır. Değil mi? Yani İslam'ı tebliğ ederler. İşte kitap yazarlar, konferans verirler, Allah'ı anarlar, birbirlerine sevgi ve şefkati, sabrı tavsiye ederler. Şeffaflık vardır yani müminlikte. Münafıklıkta bir gizlilik var. Gizli işler çeviriyorlar. Aleyhlerinde faaliyette yapacaklarından da bahsediyor ayette. Demek ki kuruyorlar, bir takım düzenler kuruyorlar ve müminlere zarar vermek için, Müslümanlara zarar vermek için belli planlar içindeler ve bu gizli yürütüyorlar bunu. Belki de Müslümanlar aleyhinde gizli tanıklık yapacaklar mesela. Bu şeyler de yapabilirler. Bu gizlilik ve aleyhlerinde faaliyet yapmalarına rağmen fakat Müslümanlara zarar veremiyorlar. O da belirtilmiş.
Evet. Artık.
Her ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Ve Müslümanların aleyhinde de Allah yol vermeyeceğini söylüyor. İnşallah. Yani küfrün lehinde. Dolayısıyla Allah onları mutlaka Müslümanların hayrına çevirecektir. Çünkü bütün kontrol Allah'ın elinde ve kader Allah'ın kaderi. Ancak o münafıkların yapacakları Müslümanlar için güzel bir imtihan, güzel ahlaklarının sergileyeceği, İnşallah, değil mi? Sabredecekleri, onlara karşı hakkı doğruyu anlatmaya devam edecekleri, İslam'ı tebliğe devam edecekleri, güzel ahlaklarını sergileyecekleri bir sabır gerektiren, değil mi? Çünkü iftiralara uğrayacaklar.
Evet.
Belki bu zaman alacak. O zaman içerisinde sabırlarına, tevekküllerine devam edecekler. Onlar da denenecekler. Belki onların cennetlerine vesile olacak kişiler olmuş oluyor. Yani hocamız o konularda çok güzel benzetmeler yapar. Mesela münafıkları gübreye benzetmişti,
evet,
bir örnekte. Gübre ne olduğu bellidir ama çiçeğin çok daha güzel büyümesine, daha güzel kokmasına, değil mi? Göze hoş gözükmesine, büyümesine vesile olur demişti.
Evet.
İnşallah.
Münafık tabii hayır, yani Müslümanların meskenetini kaldırıyor ortadan.
Evet.
Allah tabii bir hikmete binaen münafıkları yaratmış. Çok da hayırlı olarak, yani böyle o hocam Altıbendi dediği gibi, o bir böyle hani kir ve pislik gibi, insan mesela nasıl kirini ve pisliğini atınca üzerinden nasıl bir rahatlık gelir, değil mi? Sağlık gelir, böyle zindelik gelir. Mesela yıkanıp temizlendiği zaman diyelim. Onun gibi bu münafık böyle çıkıp da ayrılınca muazzam bir ferahlık ve meskeneti kaldıran bir durum oluşmuş oluyor. Dolayısıyla hayır tabii, yani Allah bir hayır üzere yaratmış. Münafıkların özelliklerini bilmemiz çok önemli ki Müslümanın üzerinde hiç tecelli etmesin bu alametler. Çünkü Allah bütün alametlerini veriyor. Mesela kibirlidirler diyor. Demek ki Müslüman hiç kibirli olmayacak. Yani büyüklenirler diyor Allah'a karşı ve peygambere karşı bir büyüklenme içerisine giriyorlar, değil mi? Müslümanlara karşı. Demek ki bu hiç olmayacak Müslüman'da. Mesela namaza isteksizce kalkarlar diyor Allah. Demek ki bu hiç olmayacak. Namaza şevkle, aşkla böyle fırlayarak kaçta yatmış olursa olsun insan, değil mi? Sabah namazı vakti geldiğinde büyük bir şevkle, aşkla yatağından fırlayarak kalkacak böyle. Çünkü Allah için yapılan bir ibadet. Ve Allah'ın bizden istediği çok az şey var yani, değil mi? Günde 5 vakit namaz var, oruç var. Yani böyle çok az şey var. İnşallah o şekilde olacak. Mesela infak istemiyorken infak etmeleri diyor Allah. Yani Allah yolunda bir harcamayı istemeden yapıyorlar. Demek ki Müslüman tam tersini isteyerek yapacak. Zaten mülkün sahibi Allah.
Evet.
Dolayısıyla verdiğimiz para biz zaten bizim paramız olmuyor ki, veya mülk. Allah'ın zaten mülkün sahibi olan Allah. Dolayısıyla Allah rızası için yapılması, bunu emrediyor Allah. Münafık da bunu yapamayan adam işte. Sımsıkıdırlar diyor mesela, ellerini sıkı tutarlar diyor, cimriliklerini söylüyor Allah. Bir maddi beklentileri. Demek ki Müslümanların üzerinde hiç olmayacak. Onun için Allah münafıkları anlatmış ve gösteriyor zaten. Yani hikmetlerinden biri de bu olabilir inşallah.
Doktor hocam, evet, lafınızı kesiyorum. Hocamız da daha önce demişti. Hani öyle münafıklar olacaktır ki ahirete gittiklerinde Allah-u Teala'nın karşısına çıktıklarında hesap vermek için Allah-u Teala onlara siz münafıksınız diyecek. Onlar da bu durumlarına şaşıracaklar. Nasıl biz münafığız? Hani biz iman ettik. Ama işte bu dediğiniz noktalara dikkat etmedikleri için aslında münafık olarak öbür dünyaya gitmiş oluyorlar. Çok tehlikeli bir durum. Yani insan her hareketine, her noktada dikkat etmelidir. Evet.
Münafık tabii daha ziyade kendini biliyor da müşriklerden, şirk koşanlardan şaşıranlar olacak. Yani onu hatırlarsanız detaylı anlattı hocamız böyle.
Gizli şirk var mıdır sorusunun ardından.
Tabii tabii. Mesela adam yani namaz kılıyor. Değil mi? Görünüşte böyle sanki hani dinini tam anlamıyla yaşıyor gibi. Hatta kendini de öyle zannediyor ama gittiğinde şaşırabilecek demişti hocamız. Çünkü yaptıklarının içine Allah rızası için olmayan şeyleri katacak. Yani bu putlarının Allah'a eş koştuklarının niyetlerini, şeylerini, şirk koşacak yani Allah'a. Mesela tasavvufta bulunacak demişti hocamız. %90'ını Allah için yapacak ama %10'unu putları için yapacak. Allah bunu istemez demişti işte. Evet. Ondan dolayı şaşırıyorlar zaten. Yani görüntüde bir şeyler yapıyor gibi zannediyor kendini ama niyeti salih değil. Niyeti salih olması çok önemli. Yani yapılan her şeyde değil mi Allah rızasının gözetilmesi, yani Allah'ın bizden istediği vasıf o zaten yani böyle. Sürekli olarak Allah'a yönelip dönüp yönelirdi diyor mesela peygamberler için Allah ayette. Sürekli Allah'a yönelip dönen, yani her şeyde Allah rızasını arayan bir yapı olması önemli. İşte o zaman insan tam anlamıyla iman etmiş oluyor.
Evet. Evet, münafıklarla ilgili Tövbe suresi 47. ayetten devam
ediyor. Pardon, yoksa münafık kendini biliyor aslında. Yani ikiyüzlülüğünü, aşağılıklığını, zaten bak peygambere isyanı ve teşvik ediyorlar. Aralarında gizli toplantılar yapıyorlar. Müminlere karşı kinliler. Yani onlar böyle hani şaşırmaları gibi bir durum zaten olmayacak. Çünkü onlar zaten bilinci değil mi? Tabii. Yani bir bilinci belki şuuru da yok ama çünkü köf kütük gibi diyor Allah. Ama garip yaratıklar yani böyle. Bir salih bir niyetleri zaten hiç yok yani böyle. Doğru düzgün yaptıkları hiçbir şey yok.
Evet.
Şeytandan Allah'a sınırım. Tövbe suresi 47. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Demek ki kötülük ve zarar amaçlı hareket ediyor münafıklar. Fitne çok sokmaya çalışıyorlar. Ve bunun için gayretkeşler oldukça. Bu bir kaderde Allah'ın vaat ettiği bir şey. Mutlaka münafıklar olacak Müslümanların arasında. Ve bu tarz hareketler yapacak olacak. Yani bu bir kanun. Allah'ın Kur'an'da verdiği bir sebebi kanun. Burada Müslümanların tavrı nasıl olacak? Allah bunu da bize bildiriyor Kur'an'da. Mesela Hazreti Ayşe validemize iftira atıyorlar. Şimdi o olayın dışında kalan Müslümanlar da var. Duyanlar. Şimdi orada duyanlar nasıl bir tavır sergilemeleri gerekiyor? Cenab-ı Allah onu da belirtiyor Kur'an'da. Şeytanlığa Allah'a sınırım. Bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor.
Evet.
Değil mi? Müslümanlara hüsnü zanlı olacaklar ve gelen haberlere, mesela bir fasık size haber getirdiğinde diyor şeytanlığa Allah'a sınırım, mutlaka bunu araştırın yoksa bir topluluğa adaletsizlik yapmış oluruz da pişman olursunuz diyor Allah. Dolayısıyla bu iftiraları duyan, mesela burada haber taşıyanlar diyor, haberden bahsediyor. Mesela haber yapanlar da olabilir. Evet. Bir işareti de. Yani mesela gazetelerde, basında, televizyonda diyelim ki Müslümanlar aleyhinde iftiralar atılıyor, konuşmalar yapılıyor. İşte ben onların içinden çıktım diyen, işte münafık zaten müminlerin içinden çıkıyor.
Evet, o çok önemli. Evet.
Ben onların içinden çıktım, ben bunları biliyorum. Biliyorum bakın, diyor. Bu Müslümanlar, bu müminler şöyleler, böyleler diyen kişilere işte Allah bunlar apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi ayetiyle Müslümanların takınacağı tavrı söylemiş oluyor.
Evet.
Hüsnüzan edecekler ve o tip haberler getirenlere inanmayacaklar. Çünkü o Allah'ı seven, Allah için hayatlarını adamış, başka hiçbir gayesi olmayan insanların arasından çıkıp da onları iftira atabilecek vefasızlıkta ve karaktersizlikte, şahsiyetsizlikte menfaat beklentili bir insansa o insan çok tehlikeli bir insandır. Onun söyleyeceği haberin kıymeti, değeri olur mu? Belli ki kin ve öfkeyle hareket ediyor. Belli ki bir menfaat beklentisi var. Müslümanlara bir iftira atıyor. İşte orada Müslümanlar da burada hüsnüzan etmekle imtihan oluyorlar. Yani Allah'a karşı o tavırlarında sorumlular. Allah onlara sorar ahirette yani bizlere herkese sorar. öyle demeniz gerekmez miydi diye. Evet. Allah'ına, o tavrı göstermek gerekiyor. İşte her söylenene Müslümanlar hakkında inanmamak gerekiyor. Müslümanların faaliyetleri ortadadır. Değil mi? Allah'ı zikrettiği, Allah'ı anlatan, Allah'ı tebliğ eden, dini tebliğ eden Müslümanlar ortadadır zaten. Kitapları ortadadır, faaliyetleri ortadadır, zikri ortadadır. Allah'a olan sevgileri ortadadır. Her şey ortadadır. Öyle bir kişi bir laf söylediği zaman Müslüman dik duracak orada. Yani o Müslüman şerefine yedirmeyecek onu. O münafık tiplerin söylediği, Müslümanlar aleyhinde söylediği şeyleri hemen kabullenmeyecek. Bunda bir şey var diyecek yani. Evet. Bu adam kim diyecek yani, bir ortaya bir laf atıyor. Diğeri kim diyecek yani, mesela kitaplar yazılmış, hayatını Allah'a atmış, Allah için zorluklara katlandığı her taraf gözüküyor hayatı boyunca. Orada bir tartacak yani kendinde. Onun da sorumlu, Allah'a karşı sorumlu.
Münafıklar o zaman Müslümanlar için imtihan sebebi de olmuş oluyor.
Evet, tabii. Evet,
tabii. İmtihan edilen kadar o imtihana yorum yapan işte bizlerin de orada aslında imtihan olduğunu görüyoruz.
Tabii.
O insanın imtihanı o. Evet, o kadar üzerine saldırının olması imtihan.
Tabii.
Ama bizim o imtihana nasıl baktığımızda bizim imtihanımız.
Tabii. Evet, maşallah. Nitekim Peygamberimiz döneminde de aynıyla olmuş zaten, değil mi? O dönemin münafıkları da her çeşit iftiraya atıyorlar. Evet. Onlar da söylüyorlar. Biz onların içinden çıktık, tanıyoruz diyorlar. Haşa, peygamberimiz için, değil mi? Sahabe için.
Evet.
Sahabe için. İşte şöyledirler, böyledirler, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Peygamberin eşlerine iftira atıyorlar, değil mi? Orada işte o dönemin Müslümanlarının Allah söylüyor. Bunu dilleri aktarmamalarını söylüyor. İnanmamalarını söylüyor ve dilleri aktarmamalarını söylüyor. Allah haram olduğunu bildiriyor Allah bunu. Aynısıyla şu anda demek ki Kur'an çünkü işari anlamı. Bütün devirlere bakıyor, ayrı zamana da bakıyor inşallah. Tabii. Demek ki bu dönemlere yaşanacak, değil mi? Mümin topluluk içerisinde, Mehdi içerisinde, mesela cemaati içerisinde münafıklar çıkacak. Onlar da aynısını söyleyecekler Allah'ın sünnetine uygun olarak. Biz de onların içinden çıktık. Biz onları biliyoruz, tanıyoruz. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, şunları yapıyorlar, böyle mesela, aslında Kur'an'a uymuyorlar.
Mesela Hazreti Ayşe validemize yapılan örnekte olduğu gibi demek ki ahlak, ki bir takım iftiralarda bulunacaklar.
Evet.
Değil mi? Ahlaka dair bir takım iftiralarda bulunacaklar. Mesela güç ve iktidar peşindedir diyor ayette. Bu tip beklentileri olduğu, iktidar peşinde olduğu veya işte güç elde etmek, demek ki siyasi yönde de emelleri olduğu gibi iftiralar atacaklar.
Evet.
Aslında onlara da Kur'an'da örneklerini görüyoruz ayetlerde yani. Ahlaki iftiralar özellikle ön planda oluyor.
Evet. Mine Hocam
buyurun. Devam edelim inşallah. Müminlerin arasını açmaya çalışmaları da münafıkların bir diğer özellikleri. Tevbe suresi 107. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Onlar var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Yani evet. Biz iyilikten başka bir şey istemedik diye savunuyorlar kendilerini. Ama Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik edecektir inşallah.
Şimdi Peygamberimiz döneminde Dırar Mescidini kuruyorlar. Bakın Allah bildiriyor, bu ayetler iniyor zaten inşallah. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, şeytanlar Allah'a sığınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak. Bakın zarar vermek için, değil mi? Allah'a inkar etmelerini sağlamak için, müminlerin arasını bozmak için iman edenlerin. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek. Yani oradan dışarıdan onların, değil mi, zarar görmesini istiyorlar. Onlara karşı iki mücadeleyi oradan gözlemek istiyor. Dışarı çıkıyorlar yani, peygamber topluluğunun dışına çıkıyorlar. Mescit edinenler kendilerine bir yer belirliyorlar. İşte Dırar Mescidini yapıyorlar o dönemde. Aynıyla bu dönemde demek ki işari anlamıyla ayrı zamana da bakıyor bu, değil mi inşallah. Biz iyilikten başka bir şey istemedik. Bakın yalan söylüyorlar. Biz iyilik ne alakası var yani, belli değil mi niyetlerini, Allah açıklıyor zaten. Diye yemin ediyorlar. Yalan yere. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarını şahitlik etmektedir. Değil mi? Yalancı olduklarını söylüyor Allah.
Yemin vermeleri bir kıstas değil yani.
Evet.
Değil mi? Mesela yemin vererek şahitlik yapar aleyhinde müminin. Bu hiç geçerli değil.
Evet.
Çünkü yalanla şahitlik yemin ediyor.
Evet.
Yani yemin gözetmiyor. Karşındakini kandırma metodu olarak kullanıyor yemini.
Evet.
Değil mi? Rahat rahat yemin eder. Ya bu onun güvenilirliğinin değil, tam tersi yalancılığının delili olmuş oluyor.
Bakara suresi 27. ayette ki bunlar Allah'ın ahdini onun kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Önce onaylıyorlar, daha sonra bozuyorlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesine emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesine emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kaybe uğrayanlar işte bunlardır. Aslında önce sulh edici gibi görünüyorlar ama asıl zararı verenler, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar kendileridir.
Evet.
Ve önce söz veriyorlar değil mi? Yani bu işi yapacaklarına dair talip oldukları gibi, yani o yönde.
Evet.
Fakat sözü tutmuyorlar. İşte yani münafığın özelliği bu. Yani böyle ikiyüzlü, kaypak, yalancı, değil mi? Aşağılık, böyle nankör. Ondan sonra bu tarz bir yaratık yani böyle. Bütün en kötü özelliklerin üzerinde tecelli ettiği bir varlık olarak özel yaratılmış böyle. Ve cehennemin en alt tabakasını cezalandıracağını bildirdiği bir mahluk.
Yalnız buna rağmen kendilerini belli etmiyorlar bir süre. Yani çok dikkatli olmak, yani böyle iman ışığıyla, iman gözüyle bakınca ve bir olay ceryan edince anlaşılıyor bunlar. Mesela ayette diyor ya, savaşa tam o sırada diyorlar bu boş bir vaattir. Evet. Şimdi o savaşa gelene kadar müminlerle iç içe olmuşlar, beraber yemek yemişler, beraber oturmuşlar, değil mi? Konuşmuşlar, savaşa gelene kadar aşamalardan geçilmiş. Yani belli bir zaman geçirmiş, yıllar geçmiş. Şimdi belki adamın yıllardır içindeki niyeti kötü, menfaat peşinde. Ama bu anlaşılmıyor. Mesela müminlerin özelliklerini taklit ediyor.
Evet.
Değil mi? Gidiyor mesela Allah için bir yapılacak şey var, gayret edilecek bir konu var. Gidiyor orada çalışıyor mesela diyelim. Yani kendini belli etmiyor da. Belli eden alametleri var. Mesela Allah'a ancak çok az anarlar diyor. Yani iman gözüyle bakıldığında bir insanın en çok sevdiğini sürekli zikretmesi gerekir değil mi? Allah'ı seven bir insan Allah'ı zikreder.
Evet.
Bu az zikrediyor. Yani şeyi orada değil, kalbi, aklı orada değil. Aklı menfaatte peşinde olduğu için mesela Allah'ı az zikrediyor. Böyle birkaç tane kıstasla ancak anlaşılabiliyor ve kendilerini sezdirmiyorlar. Ancak bir olay meydana geldiğinde o zaman kendilerini gösterip mesela ayrılıp gidiyorlar, çekilip gidiyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Sinsidirler. Karakterleri de sinsi oluyor. Allah nurla, Kur'an gözüyle bakıp öyle değerlendirmek gerekiyor onların tavırlarını inşallah. Samimi olmaları çok önemli bir de.
Evet.
Değil mi? Yani kalbi samimi olduğu bir insanın anlaşılır. Yani bahsettiği şeyi yaşıyor mu? Değil mi? Allah'tan, dinden bahseden insan kendisi yaşıyor mu? O insanla anlaşılır. Kalbinden gelen konuşmasından,
evet,
o coşkusundan, samimiyetinden.
Yüzüne de yansıyor insanın.
Değil mi? Yani evet, sadece ameli değil. Yani amel yapar adam ama salih amel diyor Allah.
Evet.
Yani ihlaslı, yani samimi amel olması önemli. Sen ameline bakıp yanlış hani değerlendirme ve oradaki samimiyet kısmı önemli. Bol bol çalışır ama yaptıkları boşa gitmiştir diyor Allah. Yani faaliyeti yapar, çalışır. O değil. Samimi, Allah'ı anması, samimi olması.
Evet.
Buralardan anlaşılıyor. O yüzden Müslümanların arasında kendini sezdirmeden devam etme özelliği olabilir. Omuz omuza olur. Ama bir sürü bakarsın ki beklentisini yerine gelmeyince, maddi beklentisi veya çıkarı, bir olayda hemen kendini gösterir. O yüzden sinsi ve tehlikelidirler.
Evet.
Herkese de zarar verebilirler. Yani Allah boynu kıldan ince bir Müslümana, mümine iftira atıp yalan söyleyebilecek, onun hakkında onun dağılması, o grubun dağılması, Müslümanların dağılması, yok olması, belki hatta ölmesi bile istiyordur yani.
İstiyor
bu karakterde yani olan insan topluma müthiş zarar verir. Her nereye gitse mutlaka nifak, bozgunculuk yapar. O karşısındakine zarar verir. Çünkü kendi, bir tek düşündüğü kendi menfaatidir. Kim olursa olsun da onu ilgilendirmez. Yani o beklentisinin yerine gelsin yeter. Karşıdaki insanmış, hani şeymiş, hani vicdan, o tip bir vicdan yok yani onlarda. O yüzden cehennemin en dibi ne Allah vaat ediyor onlara.
Evet.
Yani kafirden, küfürden şiddetlidir diyor. Yani o derece ikiyüzlü. O yüzden çok, evet, tehlikeli tiplerdir bunlar. Yani bunlar hiçbir yerde güvenilirlik ifade etmez. Yani resmi bir yerde, onu dinleyen, dinleyip de karar verecek bir yerde, her nerede olursa olsun yani, hiç güvenilecek insanlar değillerdir yani. Ona dikkat, evet, etmek gerekir.
Kafir bile yani söylüyor, ben inkar ediyorum diyor, açık açık bildiriyor. Münafık daha tehlikeli, bakın ikiyüzlü. İzleyen bir adam modeli olmuş oluyor.
Yani sonuçta kafir olup iyi insanlar hiç mi yok? Tanıyoruz yani, muhakkak görüyoruz. Arkadaşlarımızdan da muhakkak oluyor. Ama evet, münafıklık çok farklı bir karakter.
Tabii biz
tehlikeli
ateistlere,
bir karakter.
Evet, komünistlere, hepsine şefkat gösteririz. Uyarır, anlatırız.
Evet.
Ama dilerse iman eder, dilemezse etmez yani. O tabii Allah'a kendi hesabını vereceği bir durum olmuş oluyor.
Evet.
Onlar da birinci sınıf vatandaşımız.
Tabii ki.
Ama münafık hakikaten çok aşağılık bir varlık yani böyle. Hatta hadislerde peygamberimiz kurta benzetiyor. Buğdaya üşüyen kurtlar gibidirler diyor. Üç kere böyle bir olay olacağını söylüyor peygamber dönemi, Hazreti Mehdi döneminde. Üşüşürler diyor kurtlara diyor, elenirler diyor, tekrar üşüşürler diyor, tekrar elenirler, tekrar üşüşürler, tekrar elenirler. En sonunda diyor işte o saf 313 kişi tam iman etmiş 313 kişinin kalacağını bildiriyor Peygamberimiz. Çok tam iman etmiş olanları o şekilde.
Devam.
Tabii.
Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Bakara suresi 27. ayet. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Maide suresi 80. ayet. Çoğu inkara sapanlarla dostluk kurar. Müslümanların içinde duruyorlar aslında. Size ait, sizin işte cemaatinizdeniz, toplumunuzdanız diyorlar. Ama aynı zamanda inkara sapanlarla da dostluk kuruyorlar.
Evet. Eğer... Başka bir ayette de Allah içinizden hakikaten onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Bakın Allah olduğunu bildiriyor. Olabilir değil yani o vardır diyor. Dediğiniz gibi bir de gücü küfrün yanında arıyorlar onlar aslında. Ondan güç buluyorlar. Normalde münafıklar kimseyi sevmiyorlar. Kafirleri de sevmiyorlar, başkalarını da sevmiyorlar. Birbirlerini de sevmediklerini bildiriyor Allah. Kalpleri paramparçadır diyor böyle. Aslında münafık münafığı da sevmiyor ama bir araya geliyorlar. Hep bu şekilde bir özellikleri var. Hı. Yani bu kurtlar atılıyor oradan ama gidip hep bir arada duruyorlar böyle. Fakat birbirlerini de sevmiyorlar. Çok garip mahluklar yani böyle anlaşılması mümkün değil. Ama teşhis etmek, bilmek önemli inşallah.
Evet.
O zaman o çünkü bunlar böyle nifaka sokan değil mi? Bozgunculuk yapan, isyana teşvik eden, kötülüğü yani aşılayan insanlar oldukları için bilip teşhis etmemiz ve korunmak çok önemli. Evet. Ve inşallah da çok acayip deşifre olacaklar ahir zamanda yani Mehdi döneminde böyle.
Müminlerin arasında açmaları özellikleriyle ilgili Ahzab suresinin 14 ve 15. ayetinde eğer onlara şehrin her yanından girilseydi sonra da kendilerinden fitne çıkarmaları istenmiş olsaydı hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Yani hani onlara fitne çıkarın dense, şehrin her yanından bir fitne çıkarın dense buna karar vermek konusunda hiç zaman kaybetmezlerdi.
Talip oluyorlar
hemen. Kararsız kalmazlardı diyor. Oysa andolsun daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, ahit ise ağır bir sorumluluktur. Önce Allah'a verdikleri söz, hani Müslümanlar içerisindeyken sizin okuduğunuz şeyde de evlerimiz size açık diyorlar. Önce evet. Müslümanlara söz veriyorlar. Arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair sizin bahsettiğiniz o zor durumda, imtihan durumunda arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair önce Allah'a söz veriyorlar. Ama daha sonra Allah'a verilen sözde durmuyorlar. Allah ayetinde diyor ki Allah'a verilen söz ahit ise ağır bir sorumluluktur.
Evet maşallah değil mi? O sözü tutmuyorlar. Evet. Zorlukla karşılaşınca hemen o korkaklıkları, ödlekleri mesela Allah ödleri patlayan bir topluluktur diyor. Yani çok korkak olduklarını bildiriyor Allah. Hemen kaçma bahaneler başlıyor değil mi? Dediğiniz evet. gibi evlerimiz açıktır, hava çok sıcak, işte şudur budur böyle bir sürü mazeret başlıyor. Ailemiz var, işte işimiz var, yok kariyerimiz var böyle başlıyorlar. Orada zaten münafıklarını ortaya çıkartıyor Allah.
Zaten her işlerini de yalanlarla hallettikleri için çok da ağır gelmiyordur herhalde. Hani verdikleri sözü bozmak, hani söz vermek ya da yalan yere yemin etmeyi bile yapan kişi.
Tabii Allah korkusu yok.
Söz bozmayı.
Evet. Allah korkusu, Allah evet. Sevgisi olmadığı için her şeyi yapabilecek adam modeli.
Şimdi bunlar Allah'a takdir edemedikleri gibi, mesela Allah'a söz veriyor, sonra dönüyor. Yani Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini kavramamış, yani evet. anlamamış. Aynı şekilde elçiyi de anlamıyorlar, takdir edemiyorlar.
Evet.
Münafıkın suresi 8. ayette şöyle geçiyor, şeytandan Allah'a sınırım. Oysa izzet, yani güç, onur ve üstünlük, izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar.
Evet.
Allah'a takdir edemedikleri gibi Allah'ın elçisini de takdir edemiyorlar. Yani Allah'ın elçisi Allah'ın vasıflarının yeryüzünde en çok tecelli ettiği kişidir. Değil mi? Allah onu evet. seçtiğine göre mesela peygamber yapmış. Diyelim Mehdi yapmış. O kişi mesela Allah sonsuz merhametli. O kişi dünyadaki en merhametli kişidir. Allah sonsuz adalet sahibi, peygamber, Mehdi, dünyanın en adaletli kişisidir.
Evet.
Değil mi? Merhametle, şefkatle, sevgi, dünyanın en sevgi dolu kişisidir. O yüzden zaten seçilmiş oluyor. O vasıfları Allah ona veriyor. Ve kendi özelliklerini Allah en çok onda tecelli ettiriyor. Yani dünya üzerinde en çok güvenilecek kişi oluyor değil mi? Peygamber, evet. Allah'ın dostu. Mehdi de öyle. Dünya üzerinde en çok güvenilecek kişi olmuş oluyor. Dolayısıyla münafıklar bunu anlayamıyorlar, kavramıyorlar. Yani onu takdir edemiyorlar. Onun yaptığı hareketleri kendi gibi zannediyor. Hep bir menfaat peşinde yönelik bir hareket yapıyormuş gibi görüyor. Çünkü kalbi temiz değil. Kalbi temiz olanlar kurtulur diyor Allah mealen ancak ayette, samimiyeti belirterek. Dolayısıyla herkesi kendi gibi bildiği için onu da o kendi gibi değerlendiriyor. Evet. Halbuki tam tersi olmuş oluyor işte. Yani Allah'ın o vasıflarının, isimlerinin, güzel sıfatlarının dünya üzerinde en yoğun tecelli ettiği kişi, en adaletli kişi, en merhametli kişi, en sevgi dolu kişi, en hakkaniyetli kişi, yani en güvenilir kişi, o kişi işte peygamber oluyor. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi oluyor. O nedenle o münafıklar bu iftiraları yapacaklar. Kaderlerinde var. Ama Mehdi de Allah'ın izniyle galip gelecek.
İnşallah.
İnşallah İslam dünya üzerinde ahlaka hakim olacak.
Evet.
Kimse de engelleyemeyecek bunu.
Ne kadar nankör insanlar yani, değil mi? Mesela peygamberimizin gösterdiği şefkati, merhameti düşünün. Aynı şekilde Mehdi için de aynı şekilde geçerli. Yani Müslümanların evlerinde yaşıyorlar. Onların yemeklerini yiyorlar. Hastalandığında onlar bakıyor, değil mi? Koruyup kolluyorlar. Sevgi, merhamet, şefkat gösteriyorlar. Allah'ın ayette bildirdiği gibi Allah'ın ve Resulünün bol bir ihsanından başka bir sebebi yoktu diyor nankörlüklerinin. Ve ona karşı nankörlük ediyorlar. Yani ne kadar aşağılık bir şey, değil mi?
Evet.
Yani normal bir insanda vefa hissi olur, sevgi, şefkat, merhamet gördüğü bir insana karşı, değil mi? Büyük bir sevgi, muhabbet duyarsın. Daha fazlasını duyarsın hatta, değil mi? Sana bir sevgi gösterirse 10 sevgi gösterirsin. Sen daha merhamet göstereni, hastalandığında bakan birini düşün böyle. Baş ucundan ayrılmıyor mesela, değil mi? Yanında oluyorlar senin böyle Müslümanlar. İnsan ne kadar sevgi duyar, değil mi böyle? Merhamet duyar. Kötülük yapar mı onlara? Ölsün ister mi? Tuzak kurar mı? İftira atar mı? Değil mi?
Ama onlar tam tersini yapmış her zaman.
Tabii işte münafık yani. Onun için yani çok aşağılık bir mahluk yani böyle. Çok değişik bir varlık yani. Yaratık böyle. Jurassic Park'ta var yani böyle garip dinozorlar. Onun gibi garip yaratıklar, garip şeyler bunlar yani böyle.
Allah özel muhafaza diyoruz.
Efendim?
Allah muhafaza hocam.
Evet.
Allah korusun hepimiz inşallah.
Burada münafıkların farklı bir özelliği, zorlukları sevmediğinden bahseden bir ayet var. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Burada da herhangi bir şey yapmak gerektiği zaman, mesela burada savaşa katılmayı örnek vermiş. Eğer gücümüz olsaydı biz de seninle savaşa çıkardık diyorlar ama aslında öyle düşünmüyorlar. Allah da bunları biliyor, yalan söylediklerini biliyor. Zaten birçok şeyde yalan söyledikleri için. Bunda evet. Da yine yalan söylediklerinden bahsediyor.
Bakın yakın bir yarar ve orta bir sefer. Daha önce hani konuşmuştuk ya, yakın bir yarar ve orta sefer. Bir maddi çıkar, bir kolay böyle ulaşabilecekleri ve bir para, değil mi? Veya bir menfaat olsaydı hiç onu kaçırmıyorlar. Onu hemen talip oluyorlar. Ama biraz zorluk olunca hemen mazeretler başlıyor. Güç yetirseydik diye. Ne var güç yetiremeyecek? Yani bir insan sağlıklıysa, değil mi? Olabilir. İnsan hasta olabilir. Allah sorumluluk yoktur diyor hastalara. Özürlü olabilir. Gözleri görmüyor olabilir. Değil mi? Kötürüm olabilir. Allah onlara sorumluluk olmadığını bildiriyor ama tabii kalben iman ediyor. Yani bu kişi de iman ettiği takdirde inşallah. Böyle bir durumda hemen başlıyorlar mazeretlere. Güç yetirseydik diye. Şimdi dönemimizi düşünelim. Nasıl bir fikri bir mücadele var. Herkesin gücü yeter buna. Yani dinin döndüğünce anlatırsın, değil mi? Zaten internet var, bilgisayar kullanamıyorsan kitabı al dağıt. Yani insanın yapacağı o kadar çok şey var ki İslam'ın hakim olması için. Bir kere onu kalben istersin. Hani hocamız diyor ya, herkes diyor yarım sayfa mektup yazsın diyor mesela elçiliklere. Türkistan Birliği'ni istiyoruz diye diyor. Hemen olur diyor. Yani bir sebep olarak bu. Zor bir şey mi bu? Herkesin yapabileceği bir şey, değil mi? Dolayısıyla bu, münafıklar da güç yetirseydik diye başlıyor. Demek ki yalan söylüyor. Zaten Allah yalan söylediğini bildiriyor.
Zaten hani eğer can gönülden isteyen bir insan olsa, hani gücü olmasa bile bazı yola başını koyabilir. Mesela Hazreti Eyüp el Ensari'nin hikayesi. O zamanlar çok yaşlı. Peygamberimiz zamanında sahabe İstanbul'u mesafet eden komutan ne güzel komutandır hadisi üzerine. Hani kendi gücü olmamasına rağmen ata bağlayıp da kendini götürtürüyor. Hani atın üzerinde duramayacak haldeyken, devenin üzerinde duramayacak haldeyken o şekilde geliyor. Burada güç yetirseydik yani hiç sövmiyetsizlik oluyor.
Ya ne kadar zor şartlar o dönem, yani o binlerce kilometreyi. Evet. Bir de sıcak iklim, dağ, tepe, bayır, değil mi? Atla gelmek, buralara gelmek ne kadar büyük bir şey, heyecan, iman gerektirir değil mi maşallah?
Çünkü o yolda ölmeye razı olmuş,
evet,
kişiler.
Maşallah. Yani. İşte bu örnek işte yani insan Müslümanlara. Evet. Demek ki o şey, o heyecan olması gerekiyor. O dönem öyle yapılmış. Bu dönemde değil mi? Fikri mücadele. Çünkü dünyada azmış olan bir sistem var böyle. Darwinizm, ateizm, materyalizm. 20. yüzyıla kan gövdeyi götürmüş. Savaşlar olmuş, komünizm olmuş, faşizm, ırkçılık değil mi? İnsanlar birbirlerini hırpalamışlar. Milyonlarca insan öldürülmüş. Bir ondan daha fazlası milyar hesabıyla sakat kalmış. Şehirler yok edilmiş. Böyle bir dönemde bir fikri mücadele gerekiyor. Çok açık yani.
Evet.
Herkesin üstüne düşen bir vazife bu demek ki.
Evet.
İnşallah.
Bir başka örnekte de şundan bahsediyor. Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verenlere derler ki o biraz önce ne söyledi? İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve onlar kendi heva, istek ve tutkularına uymuşlardır. Muhammed Suresi 16. ayet. Burada da hem gizlice dinlediklerinden bahsediyor hem de çıktıktan sonra o kişi de o sana ne söyledi gibisinden, hani arkasından konuşma tarzında.
Evet. Söylediklerini anlamıyorlar. Onu
evet.
Anlıyoruz değil mi? Kur'an'ı anlamıyorlar. Peygamberi anlamıyorlar. Evet. Değil mi? Haşa Allah'ı yani yok sayıyorlar. Kabul etmiyorlar zaten.
Bakmakla görmek arasındaki fark gibi. Duyuyorlar ama
evet.
İşitmiyorlar, anlamıyorlar.
Evet.
Anlamlandıramıyorlar. Çıktıkları zaman aynı ortamdaki insanlara ne anlattı?
Evet.
Yani biz oradaydık ama hani duyduk da ama sindirme olmadığı için
evet.
Sadece duyuyor.
Hani akıl yok yani değil mi?
Organ işlevini görüyor, evet duyuyor ama içeriye sinmediği için soruyor ne anlattı diye.
Kalpleri mühürlemek böyle oluyor.
Evet, kalp, evet. Evet mühür, gözleri vardır görmezler diyor Allah değil mi?
Evet.
Kulakları vardır işitmezler.
İşitmezler.
Buyurun Kübra'cığım.
Evet. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytandandır. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. O halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yani gizli toplantıları, fısıldaşmaları aslında hep iman edenleri üzüntüye düşürmek içindir diyor. Münafıklar için.
Evet.
Yani hep o amaçla toplanırlar ama onlardan daha büyük olan Allah vardır. Allah görür, onları işitir. Bu yüzden müminler diyor yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Allah onları muhakkak koruyucudur sonuç olarak.
Evet, gizli işler yapacaklar demek ki. Yani gizli
evet.
Ne kadar faaliyet yaparlarsa yapsınlar, gizli ne kadar aleyhte hareket ederlerse etsinler, Hazreti Mehdi'ye zarar veremeyecekler.
Evet.
Yani Müslümanlara, müminlere, ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'ye her ne kadar gizli iş çevirseler de
evet.
Hiçbir şekilde zarar veremeyecekler.
Mesela Allah söylüyor, özellikle gece tercih ettiklerini, karanlıklarda diyor toplanıp
evet.
Fısıldaşmalarından bahsediyor Allah. Özellikle gece toplantıları yapıyorlar böyle. Orada işte düşmanlığı konuşuyorlar. Nasıl öldürebiliriz, nasıl zarar verebiliriz, nasıl iftira atabiliriz. Ama Allah bunların hiçbir zarar veremeyeceğini bildiriyor aynı zamanda inşallah.
İnşallah.
Çünkü yani, bütün şey Allah'ın elinde.
Evet.
Yani Allah ne takdir ederse olur. Allah'ın istemediği hiçbir şey olmaz. Münafık da Allah'ın kontrolünde, mümin de Allah'ın kontrolünde. Her cereyan edecek her şey Allah'ın takdiriyle olacak. Değil mi? Allah'ın kaderi işliyor.
Evet.
Onu izliyoruz. Zaten vaat edilmiş. Değil mi? Yani Allah İslam ahlakının yeryüzüne yayılacağını vaat etmiş.
Evet.
Onu vesile olacak kişiyi de koruyor, koruyacak. Böyle şeyler olacak ama yine de Allah mesela Allah ayette diyor şeytanı da anlatırım. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de diyor. Yani kafirler istemese de başka bir ayette de. Ne kadar istemeseler, ne kadar aleyhte faaliyet yaparlarsa da yapsınlar, Allah'ın bir kaderi var ve o işleyecek.
Evet.
Hazreti Mehdi de galip gelecek, Hazreti İsa da galip gelecek. Yeryüzüne İslam ahlakı yayılacak. Ama bir mücadele dönemi olacak. O da bizim imtihanımız, bizim için bir güzellik. Daha belkilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennete gideceğinizi mi zannettiniz diyor ayette. Meğerde
evet,
şeytanlar alasınlar. Onlar gelmiş olacak Müslümanın başına. Sabredeceği, tevekkül edeceği. Onlar Müslümanlar için en güzel anlardır. Değil mi? Allah'a karşı biz ahirette hesabımızı verirken ne anlatabiliriz? Değil mi? Hani bahçede keyif yaptım, oturdum, ayaklarımı uzattım mı diyebiliriz orada? Yoksa Allah'ım senin için Rabbim sıkıntıya katlandım, çileye katlandım, fedakarlık yaptım mı diye gururla, övünçle, mutlulukla söyleyebilir insan.
Tabii.
Dolayısıyla evet, insanın o an gurur duyabileceği, sevinç duyabileceği, mutlu olabileceği, vicdanına rahat gelebileceği en güzel anlar Allah için zor ve sıkıntıya katlandığı anlardır. Dolayısıyla güzellikle karşılamak da lazım onları. Ama her ne kadar gizlilik, aleyhte faaliyet, komplolar, haksızlıklar, hukuksuzluklar olsa da Müslümanlar ve Hazreti Mehdi eninde sonunda galip geliyorlar. Evet. Ve İslam ahlakı dünyaya yayılıyor.
Evet, evet, mesela dediğinizin bir özeti olarak sanki Tevbe suresinde andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Yani onlar isteseler de istemeseler de hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıktı. Üstünlük sağlanmış oldu.
Değil mi? Maşallah. Evet. Tabii. Zaten mesela şimdi biraz önce okuduk ayette peygamberin mücadelesi, müminlerle birlikte olan mücadelesini, savaşını dışarıya çıkıyorlar. Hani Dırar Mescidi ile ilgili ayet vardı ya.
Evet.
Oradan gözlüyor diyor. Savaşanı gözlemek için diyor. Yani içinde değil, dışarı çıkıyor. Bakıyor yani böyle, aman diyor bana zarar gelmesin diyor. Onlar nasılsa ne yaparsa yapsın gibi mantık. İşte bu bir münafık alameti. Evet. Dolayısıyla bütün Müslümanların da üzerinde hiç olmaması gereken bir alamet olmuş oluyor. Allah çünkü bildiriyor bunu, neden olmaması gerektiğini. Değil mi? Savaşan bir topluluk var, mücadele eden var. Dışarıdan bakmak değil, değil mi? Onun bizzat mücadelenin içinde olmak, yani katkıda bulunmak. Ya fiziksel olarak yanında, içinde olmasa bile, değil mi? Evet. Elinden geleni yapmak yani, onu söylüyor Allah böyle. Yoksa seyredeyim, aman dur ben belaya girmeyeyim, onlar ne yaparsa yapsın falan mantığının olmaması gerektiğini anlıyoruz buradan da aynı zamanda.
Evet.
İnşallah.
Hocam bir aramız var.
Kısa bir aramız var, tamam.
Evet, İnşallah. Sevgili izleyenler, yine kısa bir aramız var. Şimdi daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, Adnan Oktar'la baş başa programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben hocam izninizle küçük bir hatırlatma yapayım. harunyahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz ve ahirzamansohbetleri@atmeyin.com adresinden soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz efendim. Evet Oktar hocam, yine Darwinizm'den, evrim teorisinden biraz bahsedelim isterseniz. Az önce de arada konuştuk.
Evet. Niye Darwinizm? Darwinizm çünkü çok büyük bir bela.
Evet.
Yani hangi topluma girerse girsin mutlaka bela getirir. Neden? Bir kere atomları tesadüfleri ilah edinen bir putperest felsefe, değil mi?
Evet.
Allah'ın varlığını inkar etmeye dayalı, tesadüfi ilah edinmiş. Bu bir kere başlı başına bir beladır. Çünkü Hazreti Adem'den beri hakikaten mücadele inananlarla inanmayanlar arasında oluyor.
Evet.
Ve inanmamak yani Allah'a karşı sorumlu olduğunu düşünmemek, bu dünyanın bir amacı olduğunu düşünmemek, bu dünyada ne yaparsa yapsın kabul göreceğini düşünen bir insanın yapamayacağı hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla değil mi?
Evet.
Belli durumlarda her şeyi yapabileceği anlamına gelir. Ancak Allah'tan tam anlamıyla korkan birisi, değil mi? Ahirette hesap verecek. Allah'ın sonsuz şiddeti var, cehennemi var. Bunu bilen biri, Allah'tan korkan birisi her durumda Allah'la baş başa olduğunu bilip, değil mi? Haramlara girmekten, zarar vermekten, merhametsizlikten, değil mi? Şiddetten kesinlikle kaçınır.
Tabii.
Bundan dolayı Darwinizm bir bela. Nitekim mesela Darwinizm nelerin kökenini oluyor? Çatışma mantığını getirmiş. Bütün çatışma mantığını kullanan felsefelerin, sapkın felsefelerin temelinde Darwinizm olmuş oluyor. Mesela komünizm, değil mi? Komünizm, diyalektik felsefe vardır, materyalizm vardır komünizm temelinde. Karl Marx bunu hocasından almış ve uyarlamıştır, komünizmi uyarlamıştır. Yani bir çatışma vardır. Ne arasında? Sınıflar arasında çatışma olacak diyor. Burjuvazi var diyor o dönem itibariyle işte. Kapitalist bir sistem var diyor. Proletarya, işçi sınıfı vardır diyor. İşçi sınıfı o kadar ezilecek ki diyor, bütün milli ahlaki değerlerden, aile, bunların hepsinden arınacak diyor. Sınıf bilincine ulaşacak diyor. Daha sonra kapitalizmi ortadan kaldırıp sınıfsız bir toplum olacak diye iddia ediyor. Bu iddiasının sonucunda işte bu çatışma mantığını getiriyor. Tez, antitez, sentez mantığını getiriyor. Fikirler çatışarak ilerler, insanlık çatışarak ilerler mantığını toplumlar. Kan gövdeyi götürüyor. Yüz milyonlarca insan ölüyor bu sapkın felsefelerle. Mao döneminde, Stalin döneminde kesiyorlar yani böyle insanları, milyonlarca insanı yok ediyorlar bu sapkın felsefe. Hitler aynı mantığı alıyor çünkü Darwin'in kendisi ırkçı zaten. Darwin mesela bakın diyor ki, bu çok önemli. Türklere de, Necip Türk milletine de çok bakın galiz ifadelerde bulunuyor. Darwin'in ne kadar ırkçı olduğunu bakın şu fikirlerinden anlıyoruz. Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim diyor. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde, bakın şimdi Türklere getiriyor konuyu. Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Halbuki Türkler gittikleri her yere değil mi? Sevgiyi, şefkati, barışı getiriyor. İmar ediyorlar hatta. Değil mi? Evet. Avrupa'nın birçok kentinde Osmanlı döneminden kalma köprüler, binalar değil mi? Böyle gittikleri yerde vakıflar kuruyorlar, insanları koruma kollama altına alıyorlar. Tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Bakın devam ediyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına, bakın Necip Türk milletine barbar diyor. Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, haşa bakın Necip Türk milletini içine alacak şekilde aşağı ırk diyor Türkler için. Halbuki İslam'ın bayraktarlarını yapmış değil mi? Dünya tarihinde çok önemli bir rol oynamış.
Evet.
Hep güzel ahlakıyla tanınmış olan bir Türk milleti için, Türkler için aşağı ırklar diyor. Çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar, yani onun anlayışına göre daha çok evrimleşmiş olan Avrupalı beyaz adamı kastediyor. Tarafından elimine edileceğini, yani yok edileceğini görüyorum diyor. Ne kadar değil mi böyle ağır bir ifade, ırkçı, böyle yanlış mantıklar, işte daha çok evrimleşmiş maymun türü Avrupalı beyaz adam diyor. Daha az evrimleşmiş haşa aşağı ırklar diyor. Türkleri katıyor, bütün diğer ırkları bunun içerisine katıyor, milletleri bunun içerisine katıyor. Onları yok edecektir diyor. İşte bu çarpık mantık alınıyor Hitler tarafından ve Alfred Rosenberg tarafından. Faşizme uygulanıyor. Ne oluyor sonuç? Milyonlarca insanı öldürüyorlar.
Evet.
Milyonlarca insan evsiz barksız kalıyor. Şehirler yok oluyor değil mi o dönem? Kan
çok
gölgeyi
götürüyor.
Çok
büyük sosyal sorunların neden oluyor bir yerde Darwinizm.
Evet. Ne kadar büyük bir bela yani Darwinizm değil mi? Terörizmin kökeninde de Darwinizm mantığı var. Teröristler ne diyor? Karşı taraftakiler bizden değildir diye. Yani onların işledikleri tek suç onlardan olmaması. Onu öldürüyorlar. Öbür tarafın teröristleri de bunlar bizden değildir diye bunları öldürüyor.
Evet.
Niye öldürüyor? İşte Darwinizm var bunların temelinde. Çatışma mantığı, kan dökme felsefesinin kökeninde daima Darwinizm vardır. Ki eski Sümerlere kadar gidiyor, Firavun dönemine gidiyor, eski Yunan'a kadar gidiyor. Bundan dolayı çok büyük bir bela. Bunun için mücadele gerekiyor işte. Yani bunu kaldırdığınız zaman siz güzel ahlak, din ahlakı hakim olur. Çok açık bu. Ki evet. Dünya ona gidiyor bakın. Şimdi Darwinizm çatır çatır ezilince böyle birdenbire dünyada dindarlaşma başladı değil mi? İnsanlar bir araya gelmeye başladı. Türk-İslam Birliği'nin belirtileri oluştu. Bunların hepsinin bir sebebi var yani. Allah tabii Allah yapıyor inşallah.
Evet.
Sebepler dairesinde. Sebep olarak da bu Darwinizm, materyalizmin ortadan kalkması sebep oluyor inşallah.
İnşallah.
Bundan dolayı çok önemli. Evet. Mesela bakın burada Hitler işte. O çarpık fikirlerine bakalım. Bu da Kavgam isimli kitabı. Kavgam mücadelem. İşte bu mücadele, kavga mantığını Darwin'den almıştır zaten. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir mantıklarını. Darwinizme dayandırmış. Hatta kitabının, bu sapkın kitabın, psikopat kitabın birçok yerinde geçiyor. Doğal seleksiyon.
Doğal seleksiyon,
evet. Suni döllenme, ondan sonra ırklar arası çatışma mantıkları. Bu da ırklar arası çatışma mantığını getirmiş. Getirmiş oluyor tabii faşizm. Bakın diyor ki Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz. Kimin fikirleri bu? Darwin'in biraz önce okumadık mı işte? Bunu diyor, söylüyor Darwin zaten. Bu da Darwin'den alıyor bunu, diyor ki bilimsel bir şey bu diyor. Bakın diyor Darwin de ne demiş diyor. Bunu bilim diyor bu diyor zaten diyor. Bilim bunu söylüyor diyor. Ne yapıyor? 55 milyon insanı katlediyor bunun döneminde. Bu sapkın fikirlerle. Mussolini işte Hitler döneminde. Ondan sonra bakın komünizm bakalım. Bakın Karl Marx. Bakın diyor ki Das Kapital isimli bir kitabı var biliyorsunuz Karl Marx'ın. Kitabını Darwin'e ithaf ediyor zaten, yazıyor başına. Ateşli bir hayranından diye Karl Marx diye imza alıyor. Bakın diyor ki Karl Marx Darwin kitabı için. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Darwin kitabı için söylüyor bunu. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan diye imzalıyor kitabı. Bizim görüşlerimizin diyor, yani komünizmin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Charles Darwin'in kitabı. Yani bilimsel dayanağı diyor. Komünizmin bilimsel dayanağı diyor. Darwin'in kitabıdır diyor. Türlerin kökeni kitabı. Irkçı fikirlerini de oradan alıyor. İşte ondan sonra ne oluyor? Stalin çıkıyor. Diyor ki öğrencilerin diyor zihnini temizlemek için diyor Darwin'in yapılarını evrim teorisini okutmamız lazım diyor. 20 milyon insan katlediliyor Rusya'da Stalin döneminde. Mao çıkıyor diyor ki Çin sosyalizmin temeli diyor Darwinizm'dir diyor. Evrim teorisi ve Charles Darwin'dir diyor. 60 milyon insan yok ediliyor o dönemde. Bakın hep kan dökmenin temelinde bu var. Bu yani bir rastlantı olabilir mi bu? Bütün bu kan döken diktatörlerin, komünizmin, faşizmin liderlerinin hepsi Darwinist bir kere. Değil mi? Dinden insan yapar mı Allah'tan korkusu olan? Hmm. Allah merhamet, sevgi, şefkati emrediyor değil mi? Bir insan öldüren diyor, tüm masum insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi olur diyor. Bir insanın canını kurtaran da diyor, hayatını kurtaran tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibi olur diyor. E şimdi bunu bilen bir insan, Allah korkusu olan bir insan masum insanlara zarar verebilir mi? Kesinlikle vermez değil mi? İşte Müslümanlık bunu gerektiriyor. Darwinizm işte onun için büyük bir bela olarak gelmiş. Hatta İslam dünyasının içine girmiş. Değil mi? Bir dönem kısa bir süre öncesine kadar birçok Müslüman ülkesi normal sosyalisti, komünisti. Değil mi? Irak'ı düşünelim Saddam dönemini. Hafız Esad'ın dönemi Suriye'de aynı şekilde. Libya değil mi? Mısır o ülkelerin tamamında Filistin değil mi? Bu fikirler hakimdi. Neden? Darwinizm onlara da girmişti. Osmanlı'nın çökmesine sebep oldu. Aynı şekilde Osmanlı'ya girerek. Yani çok büyük bir bela kısacası. Onun için hocamız çok büyük bir mücadele veriyor. Yani 300 kitabından 45 tanesi sırf Darwinizmin bilimsel olarak çürütülmesi, iman hakikatleri ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar üzerine. Dolayısıyla Müslümanların üzerine bir vazife olmuş oluyor bu. Bunları öğrenmek, bu kitapların okutulması, CD'lerin, filmlerin seyrettirilmesi, böylece herkes bilinçlenirse, Darwinizm ortadan kalkarsa, işte İslam o zaman bütün dünyaya hakim olacak çok açık bir şekilde. Güzel ahlak, sevgi, barış, kardeşlik, değil mi? Adalet. O zaman ne silahlar olur, ne savaşlar olur ki öyle olacağını anlıyoruz hadislerden inşallah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa döneminde silahların bile değil mi kaldırılacağı bir dönem olarak bildiriliyor. Endüstride kullanılacak diyor. Yani faydalı işlere kullanılacak diyor. Niye silah olsun? Niye atom bombaları olsun? Haram zaten. Yani insan nasıl masum insanları bombalayabilir değil mi? Orada girip çoluk, çocuk, kadınlar bomba atıyor mesela böyle. Bir sürü masum insan öldürülüyor. Birçok masum insan öldürülüyor. Bir sürü değil mi de Allah affetsin.
Evet.
Değil mi? Bu haram. Çok açık bir şekilde haram. Demek ki bunların hepsi olmayacak. Yani haramların yapılmadığı, helallerin yaşandığı böyle çok güzel bir dönem hızla geliyor inşallah.
İnşallah.
Darwinizm bakıyoruz bilimsel herhangi bir...
Lenin'e sıra gelmişti galiba. Onu bir okuyabilir misin?
Ha, tabii bakın. Ha. Değil mi Lenin?
Şimdi buradan başka bir yere geçeceğiz. Marksizm materyalizmdir. Bu niteliğiyle alabildiğine din düşmanıdır. Bu yalanlanamayacak bir şey. Dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Ama Marksizm ABC ile yetinip kalan bir materyalizm değildir. Marksizm daha ileri gider. Der ki dine karşı savaşmayı bilmek gerek. Bunun için de yığınlara inancını ve dinlerin kaynağını materyalist biçimde açıklamak gerek. Din karşıtı olduğu belli yani evrimin gayesinin olduğu belli. Bir de Lenin'in başka bir alıntısı daha vardı. Hani ayaklanmayla ilgili.
Evet. Hemen onu da gösterelim.
Onu da hemen akabinde gösterebilirsek. Yani ayaklanmayı teşvik ediyor ve öldürmeyi teşvik ediyor. Yani ele silah alıp silahlı bir mücadele ve o toplumun içindeki yöneticileri, kurumlara karşı silahla ayaklanma ve silahla bir devrim yapmayı, silahlı mücadeleyi teşvik eden, öldürmeyi teşvik eden işte Marksizm, Leninizm.
Evet, burada dediğim. İngilizcesi var, ben tercüme edeyim. Tabii. Bizim diyor, ilgilendiğimiz diyor, amacımız diyor, silahlı mücadeledir diyor. Devam ediyor, bu silahlı mücadele nasıl olacağını tarif ediyor diyor. Bunun için diyor, öncelikle diyor, bireylere diyor, insanlara suikastler yapmalıyız diyor. Polis şeflerini, emniyet müdürlerini diyor, suikastler düzenlemeliyiz orduya ve polise diyor. İkinci olarak da diyor, herkesin diyor malına el koymamız gerekir diyor ve bütün herkesin malına el koymamız gerekir diyor. Hükümetin tasarrufunda olan her şeye el koymamız gerekir diyor.
Apaçık bir saldırı var burada.
Yani bu evet. Şiddet işte, bundan daha şiddet ne olabilir? Yani diyor ki suikastler düzenleyelim, emniyeti, polisi eksiksiz hale getirelim, orduyu aynı şekilde diyor, insanların mallarına da el koyalım diyor. bu şiddetin, terörün alası işte.
Şimdi
yani
bunu kim yapıyor günümüzde? Şimdi buna bakmak lazım. Şimdi bunu teröristler, evet, PKK yapıyor. İşte bölücü terör örgütü yapıyor. Ne yapıyor? Orduya, emniyet mensuplarına, değil mi? Mesela Gaffar Okan gibi vatan evlatlarına veyahut Mehmetçiklerimize gidip masum insanlara da silah çevirip suikast yapıp öldürüyorlar. Şimdi Lenin'in bu tavsiyesini yerine getiren kim? PKK. Yani Marksist-Leninist bir örgüttür PKK. Zaten ilk amblemleri de Orak Çekiç vesaire hep, evet, böyle zaten kitapları, o terör başının, terörist başının kitaplarında olsun. Onların şeylerinde her zaman Marksist ve Leninist felsefe olduğu kendilerince söylenir.
Evet.
Marksist-Leninist, şimdi gördük Marx'ın ve Lenin'in sözlerini neye dayanıyor? Tamamen Darwin'in öğretilerine dayanıyor. Evet. Darwin'e ithaf ediyor. Yani onların sözde bilimsel veya sözde fikri temelini, kendi görüşlerinin temelini oluşturan felsefe Darwinist felsefe. İşte Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizmle mücadele etmesindeki çok önemli büyük paylardan bir tanesi de budur. Ülkemizi bölmeye çalışan, milli birliğimizi, beraberliğimizi engellemeye çalışan bir komünist ayaklanma olan, Darwin'e dayanan, işte felsefesi Darwin'e dayanan bir komünist ayaklanma olan PKK'ya karşı fikri mücadele.
Evet.
Yani siz birey birey bunların hepsini tamamen yok edebilir misiniz? Böyle bir şey zaten dünya üstünde de hiçbir başka terör örgütlerine de bu başarı sağlanamamış o yöntemler. Tamam, tabii ki askeri polis tedbirler alınacaktır çünkü elleri silahlı bunların. Ama esas bunların zihniyetini, felsefesini oluşturan, ellerine silah alan, niye ellerine silah alıyorlar? Çünkü düşündüklerini icra etmek için.
Evet.
Ne düşünüyorlar? İşte komünizm ve yerleştirmeye, kime, yani Darwinizm, kafasının içindekini yok etmek gerekiyor adamın önce. Kafasının içindekini yok edemezsen elindeki silah nasıl alacaksın adamın? Evet. Önce fikrini yok edeceksin. Yani onun çürük, temelli, batıl bir şey olduğu, yanlış bir fikir olduğunu anlatman gerekiyor ki hiçbir şeye dayanmadığını, adamın elinden onu alabilirsin, bütün gücünü kırabilirsin. Yani o silahı tutan el var. O ele gücü veren beyin, kafa var adamda. O kafayı dolduran, ona inanç var. E sen adamın inancını fikirle çökertmeden nasıl elinden silahı düşüreceksin?
Evet.
Yani dolayısıyla fikri mücadele terörle çok önemli bir yöntemdir. Ve bu ana kadar bunu hiç kimse yapmadı. Şimdiye kadar ilk defa Sayın Adnan Oktar bu terörün felsefesine yönelerek bunu yok etmeye çalışıyor. Bu çok çok önemli.
Evet.
O yüzden tabii başına da birçok şey geliyor haliyle. Yani iftiralar atılıyor. Çünkü bölücülerin aleyhte faaliyetleri de var tabii kendisi.
Evet.
Bu güçlerle mücadele edenlere rahat bırakırlar mı? Tabii ki karşılığında iftiralar atacaklar. İşte suni davalar açacaklar. Aleyhinde haberler düzenleyecekler. Kaynağı budur. Yani dünya çapında bir organizasyonun ürünü o terör. Çünkü kendi başına gelmiyor. Silah bir yerden geliyor. Lojistik bir yerden geliyor. Coğrafi konum bir yerden geliyor. Yani o organize bir şey. Ve bütün bunlara karşı tek başına aslanlar gibi maşallah, bütün o ideolojilerin, terörün, PKK'nın hepsinin kökünü kurutuyor hocam.
Evet.
Nitekim Terörist Başı kitabında da yazıyor, hocamızın adından bahsediyor.
Evet,
yani o
tabii,
derece ne derece tehlikeli kendisi için,
evet,
olduğunu. Hakikaten de Türk milliyeti için ne kadar önemli. O kendi terör örgütünü yok edecek kişi olduğunu anlamışlar. Yani inşallah.
Evet. Bakın mesela şimdi daha delil verelim. Neden komünizm, Darwinizm ve komünizm terörle çalışmaya gerekiyor? Mesela Marx diyor ki eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı. Şimdi mutlaka diyor çatışma gerekiyor diyor. Yani Marx'ın iddiası şiddetin ilerlemenin temeli olduğuydu. Şiddetle, yani çatışmayla ilerler. Ve kan dökmeyle dolayısıyla. Bakın devam ediyor Lenin. Diyor ki gelişme zıtların mücadelesidir. Devam ediyor Lenin. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz. Hayret ediyor yani zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman diyor. Lenin diyor ki terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Yani komünizmin, Darwinizmin doğal sonucu komünizmdir. Bunun da doğal sonucu terördür yani. Bu böyle çok karmaşık falan bir konu değil. Hı. Mutlaka bu pagan felsefesi, çatışmayı getiren bu pagan felsefesi teröre ve şiddete gider, kan dökmeye gider. Bakın devam ediyor. Mesela Stalin diyor ki, pardon, şöyle devam edeyim. Bakın Abdullah Öcalan diyor ki, İnsan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabancı toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Bak insanlara hayvan diyen Darwinist mantığı getiriyor işte zaten. Evet. Yani bütün bu çarpık felsefelerin temelinde, kan dökmenin temelinde, şiddetin temelinde mutlaka Darwinizm var. Yani çok açık delilleri bakın. Stalin de diyor, dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini öğretmemiz gerekir diyor gençlere. Öğretiyor, ne oluyor? 20 milyon insan öldürülüyor onun döneminde. Trotsky mesela var, önemli komünist liderlerden biri, diyor ki o da, Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin, diyalektik materyalizmin en büyük zaferi oldu. Bakın Darwin'in buluşu en büyük zaferi oldu diyor. Neyin? Diyalektik materyalizm. Yani komünizmin en büyük zaferi oldu. Yorumunu yapmış diğer Darwinistler. Yani çok açık değil mi olay? Evet. Dolayısıyla bunun için bir fikri mücadele gerekiyordu. Allah razı olsun. Bu hocamız Allah hocamızı Allah vesile etti hakikaten. Tek başına başladığı bu mücadelesini Allah bize de nasip etti elhamdülillah. Yani yıllardır birlikte olarak inşallah ölene kadar da Allah'ın izniyle inşallah sonsuza kadar da cennette birlikte oluruz böyle.
İnşallah.
Çatır çatır bu ortadan kalkacak. Allah diyor çünkü bakın dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar diyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar diyor. Allah ölçüyü vermiş. Bugün fitne var mı yeryüzünde? Tabii ki var. Yani bakın Afganistan'da Müslümanların kanı dökülüyor. Irak'ta aynı şekilde. Güney Amerika'da savaşlar oluyor. İşte Uzak Doğu'da başka. Afrika'da ayrı değil mi? Her tarafta fitne var.
Bizim demek ki bir... Evet. Burada da değil mi yani?
Türkiye'de aynı şekilde değil mi? PKK terörü
yapılanmanın şeyi olan çeteler vesaire, onların terörleri, evet, suikastleri, sürekli bir karışıklık var.
Evet. Ama yıkılmaya doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Yani Darwinizmin fikren beli kırıldı değil mi? Normal kafası koparıldı. Bir ceset, debelenen bir ceset kaldı orada ortada inşallah. O da Allah'ın izniyle önümüzdeki 3-5 sene içerisinde tamamen kaldırılacak. Peki bilimsel delillerine bakalım bir de. Ya bilimsel delili ne olabilir tesadüfün? Tesadüfen ne meydana gelebilir? Hiç. Evet. Tesadüf zaten hayali bir şey yani. Bir atomların ilah edilmiş bir böyle sapkın bir işte felsefe olduğunu görüyoruz Darwinizm. Tek bir proteinle tesadüfen oluşabilir mi? Tabii ki oluşamaz. Değil mi? Bunu nereden anlıyoruz? Bakın. Öncelikle şunu söyleyelim. Ondan sonra daha öldürücü darbeyi söyleyeceğim. Proteinlerin oluşması için 3 tane koşul gerekiyor. Amino asitlerin doğru tipte olması ve doğru dizilmesi. Herkes bilir bunu. Amino asitlerin ayrıca sol elle, hepsinin sol elle olması gerekiyor. Sağ ellilerde varken mutlaka sol elliler giriyor. Kimse açıklayamıyor bunu neden. Neden? Müdahale var yani. Allah'ın müdahalesi var burada. Evet. Sağ elliler girmiyor. Girdiği an proteini bozuyor. Varken yani var olduğu halde girmiyorsa bu nedir? Bilinçli bir müdahale vardır burada değil mi? Bir akıl vardır. Evet. Allah'ın aklı. Amino asitler de birbirleriyle bir tek bağla bağlanabiliyorlar. Hesaplıyorsunuz, bakıyorsunuz. Bir tane proteinin, bakın bilinçli bir mekanizmayla yine deneme yanılma metoduyla, bu çok önemli. Yani laboratuvarda ve bilgisayar ortamlarıyla, bilgisayar yardımıyla yapılacak bir deneme yanılma metoduyla oluşma ihtimali amino asitlerin olduğunu varsayarsak 10 üzeri 950'de bir ihtimal ortaya çıkıyor. Yani bir bilgisayarla siz bir tane protein yapacaksınız, sizin bu aradığınız değil, bozacaksınız ve her seferinde değişik bir olasılık deneyeceksiniz. Bunun için muazzam bir bilgisayar hafızası gerekir değil mi? Evet. İnsan da aklını tutamaz. 10 üzeri 950'de bir ihtimal.
İnanılmaz.
Evet. Evrenin ömrü yetmiyor. Evrendeki atom sayısı da yetmiyor.
Daha da önemlisi 79 mu?
10 üzeri 950'de 1.
Yani 10 üzeri 79. Kainattaki adam atom sayısı 10 üzeri 79.
79. Bakın 10 üzeri 950 molekülden bahsediyoruz. 10 üzeri 79 tane atom var bütün evrende. Bütün yıldızlarda, galaksilerdeki toplam. Evet. Daha da önemlisi...
Yani böyle bir ihtimal yok değil mi hocam? 10 üzeri 950 de olsa bir ihtimal vardır diye şimdi akıllarına yok. Gelmesin seyircilerimizin.
Yok gelmesin.
Böyle bir ihtimalin evet. Olmasına da ihtimal yok.
Evet ona da ihtimal yok. Daha da önemlisi bakın şu var. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler ve hücre gerekiyor.
Evet.
Yani aksi kesinlikle olamıyor. Yani siz doğaya amino asitleri bıraksanız kesinlikle protein zinciri yapmıyorlar. Hemen bozulup dağılıyorlar. Amino asit de tesadüfen oluşamıyor zaten. Bakın bir proteinin olması için 60'a yakın başka protein gerekiyor, enzimler. Aynı zamanda DNA gerekiyor. Çünkü DNA'da kopyalanmış olması gerekiyor bunların şifrelenecek. DNA'dan okuyacak mekanizmalar gerekiyor. Aynı zamanda protein fabrikaları gerekiyor, ribozom. Çünkü protein sentezi ribozomların içerisinde yapılıyor. O da protein yapısında. Bakın bir protein olması için proteinden yapılı bir fabrika da gerekiyor aynı zamanda. Enerji gerekiyor, enerji santralları, mitokondri gerekiyor. Her şeyden önemlisi, bunları da yan yana bıraksanız yine olmuyor. Mükemmel bir hücre zarıyla kaplı bir canlı hücresi gerekiyor. Canlı hücresi yapabiliyor ancak protein. Laboratuvarda bile üretilemiyor proteinler. Evet. Amino asitler üretilebiliyor mu? Hayır. Onların da sentezi için onlar da canlılarda yapılabiliyor amino asitler ve yine protein gerekiyor. Yani mesela insan vücudunda 20 tane amino asit var proteini yapan. 10 tanesi bizim vücudumuzda sentezleniyor. Nasıl sentezleniyor? Yine proteinler yapıyor bunu, enzimler yapıyor. Bakın yine amino asit için bile protein gerekiyor. Yani Darwinizmi kökünden bitiriyor bu. Yani bu çok önemli bir konu. Daha artık bir şey konuşmaya gerek bile yok. Yani siz...
Evet, yoktan var edilen bir şey en başta var. Yani böyle bir zincir var. O zinciri evet. takip etseniz de en üstünde zincir tamamıyla işte takip ettiğiniz zaman onun en yukarısında yoktan var edilmiş bir şey var. Yani onu da var etmiş, onu da var etmiş işte. Evet. Dediğiniz gibi bir proteinin bile olması için başka bir canlı proteine gerek var, hücreye gerek var vesaire. O canlıyı ilk işte diğerlerinin olmasına vesile olan ilk canlı hücreyi oraya yerleştiren teşbihatı almasın inşallah bir el var. Yani o ilk canlıyı koyan da biri var.
Allah yani değil evet. mi? Çok evet. açık. Bakın zaten biyolojide bir kural olarak bu biyoloji kitaplarında yazıyor. Diyor ki hayat diyor sadece diyor hayattan gelir diyor.
Evet.
Tamam mı? Biz biliyoruz ki bir hücre olduğu zaman mutlaka başka bir hücreden üremiştir o. Değil mi? Peki ilk hücre nasıl oldu? İşte o canlılığı veren, hayatı veren, hay sıfatının sahibi olan, hayatın sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla. Evet. Değil mi? Hayat hayattan geliyorsa ilk hayat başka bir hayattan geliyor. Allah'ın değil mi? Hay sıfatının sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla. Bütün hayatı yaratan, canlılığı yaratan, her şeyi yaratan Allah'ın yaratmasıyla. Zaten kendileri söylüyorlar bunu yani bilimsel bir şey bu. Hayatın hayattan geldiği. Biyologlar söylüyor bunu. Ki evrimci kitaplarda da bu yazıyor yani böyle bu şekilde.
Sadece ol demesi yetiyor.
Tabii. Allah'ın ol demesi. Onu zaten Kur'an'dan anlıyoruz. Ya. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Mesela Hazreti Musa asasını attığında Allah bildiriyor bize. Bir anda yılana dönüşüyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın yaratması ya. Yani burada bir evrim var mı? Bir dönüşüm var mı? Bir anda oluyor. Hı. Allah dilese asa da olmaya direkt doğrudan yılanı da yaratır değil mi? Hı. Cansız maddeden canlı madde oluşuyor. Hı. Hazreti İsa kuş biçiminde bir şey getiriyor çamurdan. Üfürdüğünde kuş oluyor. Burada evrim var mı? Yok. Melekler var, cinler var. Evrim var mı? Yok. Yani evrim hiçbir şekilde yok. Zaten bilimsel olarak da yok. Kur'an'da da Allah olmadığını bildiriyor. Çünkü Allah'ın bir sebebi de ihtiyacı yok. Bu çok açık bir şekilde. Dolayısıyla bazı hani Darwinistlerin öyle bir sinsi planı oluyor ya böyle. Ya işte evrimle din aslında birbirine aykırı değil. İşte Kur'an'da da şöyledir diyen böyle hani dillerini çarpıtan, eğip büken insanlar olabiliyor. Hiç aldanmamak gerekiyor. Vaktimiz doluyor galiba.
Evet hocam. Sohbetinize doyum olmuyor.
Estağfurullah.
Çok güzel
Allah
bir
razı olsun. Sizin de katılımınızda evet. çok güzel oldu maşallah.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Altuğ Bey'e de çok teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlarımıza da.
Biz teşekkür ederiz.
Çok faydalı bir program oldu hocam. Hazreti Mehdi'den bahsettik. Münafık karakterinden bahsettik. Darwinizm'den bahsettik. Ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim bugün bizleri yine Kanal 35'ten izlediniz ve 70'e yakın kanal, radyo istasyonu ve internet sitemizden izlediniz ve dinlediniz. Bizleri Perşembe günü 22 ile 24 saatleri arasında TV Kayseri'den izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun.